Kitap adı Sosyal Sorunlar, Ünite 8 Yaşlılık, yazar Profesör Doktor Selahattin Turan, editör yardımcı doçent Doktor Yener Şişman. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra yaşlılık kuramlarını ifade edebilecek, yaşlanma sürecinde gözlenen değişimleri açıklayabilecek, fiziksel yaşlanmayı etkileyen etmenleri betimleyebilecek, sağlıklı yaşlanma kavramını tanımlayabilecek, yaşlılıkta duyusal işlevler ve motor becerilerde görülen değişiklikleri açıklayabilecek, iyi yaşlanma için gerekli destek ve etkinlikleri açıklayabilecek, yaşlılıkta görülen hastalıklar ve gelişen özürlülük durumları ile ilgili temel bilgileri açıklayabilecek, yaşlılığın fiziksel, psikolojik, sosyal, bilişsel boyutları olan bir dönem olduğu bilincini sağlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: yaşlılık kuramları, normal yaşlanma, fizyolojik değişim, sağlıklı yaşlanma, hastalık, engellilik, yaşlı birey, bilişsel değişiklik içindekiler, giriş, yaşlılık kavramı ve yaşlı nüfusun tanımı, yaşlılığın sosyal bir sorun olarak ortaya çıkışının nedenleri, yaşlılık kuramları, normal ve sağlıklı yaşlanma, duyusal ve motor beceriler, hastalık, özürlü hale gelme ve sağlık yardımı, yaşlılığın boyutları, yaşlanma ve ölüm, sonuç, yaşlılık ve sosyal yaşam. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: her insan doğar, büyür ve ölür. İnsan için yaşlanma tarihin bütün zamanlarında var olduğu halde bir sosyal sorun olarak kabul edilişinin genel olarak sanayileşme, kentleşme ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal dönüşümlerin sonrasına rastladığı kabul edilir. Altan ve Şişman, 2003, Sanayi Devrimi, beraberinde köklü sosyal ve ekonomik dönüşümler de getirmiştir. Kadının üreticiliği ekonomik bir değer kazanırken, çocuk ve yaşlının aile içindeki statülerinde değişme meydana gelmiştir. Kırsal alanda emeğine gereksinim duyulan çocuk, kente göç ve kentteki eğitim fırsatlarının artması ile sevgi objesi haline dönüşmüştür. Geleneksel ailede toprak mülkiyeti ve üretimin kolektif olmasından kaynaklanan yaşlıların otoriter ve güçlü yapısı ise kentleşme ve ücretli çalışma biçimlerinin ortaya çıkması ile büyük ölçüde yıpranmıştır. Sanayileşme süreci ile birlikte en önemli üretim faktörü ve statü kaynağı olan toprağın önemindeki azalma, geniş ailenin yerini çekirdek aileye bırakması, kentlerdeki konutların darlığı, coğrafi hareketliliğin artması, yaşlı nüfusun oranındaki artış ve kültürel değerlerdeki hızlı değişmeler ve benzeri, sonucunda yaşlıların günümüz toplumlarında bir takım olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıkları söylenebilir. Bu süreçte fiziksel, ekonomik, psikolojik ve sosyal kayıplara uğrayan yaşlıların ciddi bir izolasyon ile karşı karşıya kalmaları söz konusudur. Altan, 2009, dikkat değişim genel kabul gören şekliyle, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantıda her çağda ola gelmiş sürekli bir gerçeklik şeklinde tanımlanır. Dönüşüm ise, toplumun ya da sistemin felsefe, ideoloji ve kuralları ile önemli bir değişime uğraması halidir. Bedir, 2002,1. Bu yaklaşımla değişim sürekli iken dönüşüm nadiren rastlanılan bir durumdur. Günümüzde yaşlı olarak nitelendirdiğimiz bireyler, sağlık sorunları yanı sıra ekonomik ve toplumsal nitelikli sorunlarla da karşı karşıya kalabilmektedirler. Aslında bu sorunların birbirinden ayrılması oldukça güçtür. Örneğin ekonomik sorunları olan ve sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer almayan yaşlı bir kişinin karşılaşacağı fiziksel sağlık sorunlarına da etkin çözümler bulması beklenemez. Sanayileşme ve kentleşme olgusu geleneksel aile yapısında köklü değişikliklerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Çekirdek ailelerin egemen olduğu bu yeni yapı ise aileyi yaşlılar açısından bir sosyal güvenlik müessesesi olmaktan uzaklaştırmış. Yaşamını ayrı sürdürmek zorunda kalan yaşlı, yaşlanmanın yarattığı sorunlarla mücadelede yalnız kalmıştır. Diğer taraftan günümüzde gelişmiş ülkelerin nüfus yapısında meydana gelen değişmeler, daha açık bir ifadeyle nüfusun yaşlanması ve ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde de nüfusun yaşlanmaya başlaması, yaşlılığı önemli bir sosyal sorun olarak politika üretme konumundaki akademisyenlerin gündemine taşımıştır. Günümüzde biyologlar, örneğin vücudun hastalıklara karşı gösterdiği bağışıklık üzerinde yaşın etkilerini incelemekte. Tıp bilim bağışıklıkları azalmış olan yaşlılarda ortaya çıkan hastalıkları tedavi etme yollarını araştırmaktadır. Psikologlar, yaşla birlikte bedensel yapı ve işleyişte meydana gelen değişmelerle ilgilenmekte. Sosyologlar, yaşlanmanın toplumsal rolleri nasıl etkilediği üzerinde çalışmaktadır. Bu örnekler sürdürmek mümkündür. Çünkü tüm sosyal bilim dallarının ortak paydası insandır ve insanları ya da onların ihtiyaçlarını konu alan hemen hemen tüm sosyal bilim dallarında yaşlanmayla ilgili bir bölüm bulunabilir. Altan ve Şişman, 2003, yaşlanmayı anlamak için tüm bu disiplinlerden gelen bilgilerden yararlanılabilir. Ancak bir disiplin ve meslek olarak sosyal çalışma, diğer disiplinlerden farklı olarak yaşlanmayı geciktirmeye ya da yaşlanma olgusunu anlamaya değil, yaşlanmanın, yaşlanan birey üzerinde ortaya çıkardığı olumsuz etkileri gidermeye yönelir. Beklan Çetin, 2011, yaşlanma doğal bir süreçtir. İnsan, yaşam döngüsünün her bir basamağı çok önemlidir. Bir başka ifadeyle yaşam bütün evreleriyle bir bütündür. Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık olarak sınıflandırılabilecek bu aşamaların her birinin kendine özgü yanları vardır. İnsan yaşamının bu aşamalar hakkında yüzlerce kitap, binlerce makale yazılmasına ve araştırmalar yapılmasına rağmen halen insan hakkında sahip olmamız gereken birçok bilgi bulunmaktadır. Bu bölümde, yaşlılık dönemi, bu dönemin özellikleri ve güzellikleri, yaşlılıkla birlikte gelen bazı sorunlar, Bunları en aza indirmek ve nitelikli bir yaşlılık dönemi için izlenmesi gereken bazı hususlar üzerinde durulmuştur. Yaşlılıkla ilgili ilk teori ve modeller yaşlılığı, dini kaynaklara, yüzyıllarca önce yazılmış hikayelere, efsanelere, yaşlılıkla ilgili metinlere bakarak açıklamaya çalışmışlardır. Bir başka ifade ile bu ilk çalışmalar yaşlanmayı dini kaynaklara göndermede bulunarak açıklanmaya çalışmış. Kadın ve erkek cinsiyetinin yaşlanmadaki yeri ve önemini vurgulamıştır. Bununla birlikte yaşlılık çalışmaları ile ilgili modern bakış açıları, yaşlılıkla ilgili bu eski bakış açılarına eleştiri getirmiş. Normal yaşlanma ile başarılı yaşlanma arasındaki farklılıklar incelenmeye başlamış. Nitelikli bir yaşlanma süreci için çeşitli modeller ve varsayımlar geliştirmiştir. Yaşlanma ile ilgili geliştirilen program, model ve varsayımlar bazen birbiri ile çelişmelerine rağmen normal yaşlanma için yapılması gerekenler ile nitelikli yaşlanma konusunda bazı ilkeler geliştirmemiz için bazı temel ipuçlarını vermektedirler. Yaşlılık bir sosyalleşme ve insan yaşam akışının bir parçası olarak düşünülebilir. Bir başka ifadeyle yaşlanma sadece geçen zamanla ilgili bir olgu değildir. İnsan yaşam akışını ve sosyalleşme sürecini çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve ileri yaş olarak sınıflandırmak mümkündür. İnsan yaşam akışının ve sosyalleşme sürecinin son basamağını yaşlılık oluşturur. Çocukluk, genel olarak yaşamın ilk 12 yılına göndermede bulunur. Bu dönem kişinin yetişkin sorumluluklarının olmadığı ve aynı zamanda deli dolu geçen bir dönemdir. Gençlik ise çocukluk ile yetişkinlik arasındaki bir dönemdir. Türkçemizde delikanlılık olarak da adlandırılan bu dönem bağımsız yaşamı olarak tanımlayabileceğimiz bir dönemdir. Bir başka ifadeyle, bağımsız yaşama imkanlarının olduğu, öğrenme sürecinin yoğunlaştığı ve yetişkinliğin, yetişkinlik etkinliklerinin öğrenildiği dönemdir. Bu dönem, duygusal ve sosyal karmaşanın, çıkmazların olduğu, gençlerin ailelerle problem yaşadıkları ve özgür kimliklerini oluşturmaya çalıştıkları zaman dilimidir. Yetişkinlik ise kişinin kimliğinin, kişiliğinin oturmaya başladığı yaşam ve başarı öykülerinin şekillendiği yıllardır. İleri yaş ise yetişkinlik döneminin son yılları ile yaşamın son dönemlerine göndermede bulunur ve 60'lı yaşların ortasında başlar. Kişide biyolojik ve fiziksel değişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Biyolojik açıdan saçlarının ağardığı, yaşamdaki geri dönüş ve düşüş anlarıdır. İnsan bedeni 50'li yaşlardan sonra kemiklerdeki zayıflama, hastalık ve yaralanmaların önceki yaşlara oranla daha geç iyileştiği bir dönem dilimidir. Atalarımız bu hususta, yaşın 50 her şey belli demişlerdir. Bu dönem sosyal açıdan incelendiğinde ise yaşlılığın ne anlama geldiğini, kişinin içinde bulunduğu toplumu ve toplumun kültürü belirler. Türk toplumunda olduğu gibi hemen hemen bütün kültürlerde yaşlı bireyler saygı duyulan kişiler olarak kabul edilir. Bunun birçok sebebi vardır. Bunlardan en önemlisi kültürün bize yüklediği manevi sorumluluk. Bir diğeri ise özellikle Batı kültüründe yaşlıların sahip olduğu mal ve mülktür. Yaşlanma belli bir zaman aralığında insanın biyolojik yapısında meydana gelen değişikliklerdir. Bu bağlamda alan yazın incelendiğinde yaşlılıkla ilgili özgün bir tanım bulunmamaktadır. Fakat son yıllarda yaşlılık konusundaki çalışmaların sayısı artmış, bu konuda birçok teori geliştirilmiştir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar ise çoğu zaman yaşlanmayı bireyin bedeninde meydana gelen fizyolojik işlev kayıplarına göndermede bulunarak tanımlamaya çalışmaktadırlar. Oysa yaşlılığın fiziksel ve biyolojik olduğu kadar kültürel boyutu da bulunmaktadır. Kitap konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler için Kurtman, E.B. Kalkan, M. 2010 Editörler, Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık, Pegam A. Ankara adlı eserden yararlanabilirsiniz. Dikkat! Her bilim alanı yaşlılığı kendi bakış açısına göre açıklamaya çalışır. Bu bölümde yaşlılık, sosyolojik ve sosyal bilimler açısından açıklamaya çalışılmıştır. Yaşlılık kavramı ve yaşlı nüfusun tanımı. Yaşlılık kavramı, yaşlılık biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Altan, 2009. Koşar, 1996. Tufan, 2002. 32. Biyolojik boyutuyla yaşlılık. Kronolojik yaşla birlikte görülen değişimleri ifade ederken, psikolojik boyutuyla yaşlılık, algı, öğrenme, psikomotor, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından insanın uyum sağlama kapasitesinin kronolojik yaş ilerledikçe değişimini ifade etmektedir. Sosyolojik açıdan yaşlılık ise bir toplumda belirli yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği değerlerle ilgilidir. Er, 2009. Dikkat! İngilizce açısından yaşlanma, aging ve yaşlılık, elderly, birbirinden farklı kavramlardır. Yaşlanma, doğumdan itibaren başlar. Bu anlamda her yaş döneminde bulunan birey, çocuk, genç vesaire yaşlanmaktadır. Yaşlılık ise bireyin içinde bulunduğu bir yaş döneminin genel adı. Başka bir deyişle, çocukluk, gençlik, yetişkinlikten sonra gelen yaşam evrelerinin sonuncusudur. Danış, 2004, 2005. Yaşlanma dört farklı sürece göre değerlendirilebilir. Kronolojik yaşlanma ya da takvim yaşı, doğumdan itibaren geçen zaman esas alınarak yapılan yaşlılık tanımıdır. Sevil, 2005. Kronolojik yaşlanma, bürokratik işlemlerin uygulanabilmesi için gerekli olan, bir şey için uygun olan olmayan insanları birbirinden ayırmada kullanılan temel ölçü durumundadır. Kullanımı basit, göreli olarak objektif ve somut bir göstergedir. Ancak Kronolojik yaş ile yaşlanmanın belirtileri arasındaki ilişki sanıldığı kadar kuvvetli değildir ve bu nedenle tüm kronolojik yaş tanımlamaları nüfusun bir kısmının yanlış sınıflandırılmasına neden olabilir. Altan ve Şişman 2003. Örneğin 65 yaşında olmasına rağmen çok dinç bir kişi yaşlı olarak nitelendirilirken, 50 yaşında olmasına rağmen çeşitli nedenlerle fiziksel anlamda çok yıpranmış bir kişi genç olarak kabul edilebilir. Biyolojik yaşlanma zamana bağlı olarak anatomik ve fizyolojik değişikliklerin yaşanmasıdır. Yıldız 2011. Biyolojik yaşlanmanın ana nedeni, kronolojik olarak yaşlanan organizmada hücre yenilenme sayısının düşmesi ve belli tipteki hücrelerin yenilenmemesi nedeniyle hücre kaybı olmasıdır. Danış 2004. Bu anlamda yaşlanma bireyin doğumundan hemen sonra başlar. Sevil 2005. Hatta bu anlamda bir yaşlanmanın daha anne karnında başladığı dahi söylenilebilir. Yaşlanma sürecinde meydana gelen bu biyolojik değişiklikler psikolojik ve çevresel olaylardan da bağımsız değildir. Er 2009. Eş değişli kişinin yaşam koşulları, kalıtımsal özellikleri, beslenme alışkanlıkları, yaptığı iş, cinsiyeti ve benzeri faktörler de yaşlanmayı etkiler. Sevil 2005. Beyazlaşmış saç, buruşuk bir cilt ve çökük, kambur bir duruş, insanları yaşlı olarak sınıflandırmada kullanılan temel fiziksel biyolojik ölçütler durumundadır. Yavaş hareket eden, unutkan, zor işiten ya da düşük koordinasyonlu yetişkinler çoğu zaman doğrudan gözleyebildiğimiz ve yaşlılıkla bağdaştırdığımız bu fiziksel zayıflıkları nedeniyle yaşlı olarak nitelendirilirler. Ancak insanların büyük bir kısmı bu yetersizliklere aynı anda sahip olmadıkları için fiziksel ya da biyolojik özelliklere dayalı bu yaş sınıflandırmasının belirsiz olduğu söylenilebilir. Altan ve Şişman 2003. Fiziksel bu özellikler her bireyde farklı hız ve zamanda ortaya çıkar. Er 2009. Diğer yandan kişinin mesleği de yaşlı olarak tanımlanıp tanımlanmaması açısından etkili olabilir. Örneğin, bir tenis oyuncusu 30-35 yaşlarına geldiğinde yaşlı olarak nitelendirilirken, bir golfçi ileri yaşlara kadar yaşlı olarak kabul edilmez. Biyolojik yaş tanımlaması bu anlamda kullanılacak ölçütleri belirlemek çok güç olduğundan araştırmalarda, mevzuata ilişkin düzenlemelerde ve sosyal programlarda nadiren yeğlenir. Yine de bu tür bir tanımlama bize günlük yaşantımızda insanları yaş yelpazesi içinde nereye yerleştireceğimize ilişkin genel bir fikir verebilecektir. Altan ve Şişman 2003. Psikolojik yaşlanma, duyu organları ve algılama süreçlerinde hafıza, öğrenme, zeka gibi zihinsel fonksiyonlarda, kişilikte, güdüler ve dürtülerde kronolojik yaşın ilerlemesiyle görülen değişikliklerdir. Danış 2004. Anılarda yaşama, geçmişe özlem, geçmişe takılıp kalma, geçmişten kopamama da bunun içindedir. Er 2009. Sosyal yaşlanma, kişinin toplumsal rol, statü ve beklentilerinin değişmesidir. Er, 2009. İnsanlar kronolojik, biyolojik ve psikolojik olarak yaşlanırken sosyal rolleri ve ilişkileri de değişmekte, eş değişle insan sosyal olarak da yaşlanmaktadır. Yaşlanan bir insana yönelik toplumsal beklentiler değişmekte, yaşlı birey açısından sosyal fırsatlar azalmakta ve kişisel ilişki ağı, emekli olma veya çevresindekilerin ölümü gibi nedenlerle seyrekleşmektedir. Koçman, 2006. Ancak sosyal bağlamda yaşlanma her birey için farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Yaşlılık deneyiminin olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmesi, yaşlılığın birey için ne ifade ettiğine bağlıdır. Danış, 2004. Toplumsal açısından ise yaşlanmanın anlamı ve yaşlıya karşı tutum ve davranışlar farklılık gösterebilmektedir. Kimi geleneksel toplumlarda yaşlılar, ikinci kuşağın yetiştirilmesinde ve kültürün korunmasında ciddi roller üstlenen, görmüş geçirmiş ya da birikmiş görgülere sahip kültür bekçileri bireyler olarak konumlandırılmaktadır. Er, 2009. Geleneksel toplulukların bazılarında ise yaşlanma ve yaşlı tanımı bireyin geçirdiği fiziksel ve fonksiyonel değişim sonucunda topluluk içinde üstlendiği görevi yerine getirme derecesine göre değişmektedir. Bu tür topluluklarda ağır işlerin üstesinden gelemeyen kişiler yaşlı olarak tanımlanmaktadır. Yaşlıların ve kuşakların sınıflara ayrıldığı topluluklarda ise kronolojik yaşa bakılmaksızın aynı grup içinde yer alan kişilere yaşlı denir. Üreme döngüsündeki konumu ayarlı toplumlarda ise yaşlı olabilmek için önce üretkenlik görevini yerine getirilmelidir. Hiç evlenmemiş ya da çocuksuz kadın ve erkekler kronolojik yaşları ne olursa olsun yaşlı statüsünü kazanamazlar. Ardından gelen nesil sayısının bireye kıdem kazandırdığı kıdem sınıflandırma sistemine dayanan topluluklarda ise kronolojik yaşa bakılmaksızın kendinden sonra gelen her nesil bireye topluluk içinde kıdem kazandırmaktadır. Beklan Çetin, 2011. Topluluğun devamını sağlamadı. Temel olarak alınan ölçüt, topluluğun üretim tarzı ve her bireyin topluluğa ne ölçüde katkıda bulunabildiğidir. Yaşlı kabul edilen kişilerin bu topluluk içindeki statüsü de bu ölçüte göre belirlenmektedir. Zor çevre koşullarında yaşayan ve yiyecek kaynakları kıt olan topluluklardan bazılarında kendi geçimlerini sağlayamayan ve topluluğa yük olarak kabul edilen yaşlılar ölüme terk edilirken, diğerlerinde yaşlılar topluluğun genç ve bağımlı üyelerinin bakımını üstlenerek ve bilgi birikimlerini yeni nesillere aktararak topluluk içinde söz sahibi kişiler haline gelmektedir. Yaşlıların ölüme terk edilmeleri Eskimoların Inuit ve Yuit kabileleri arasında kıtlık zamanlarında görülen bir uygulamadır. Son vaka 1939'da kaydedilmiştir. Beklan Çetin, 2011. Ücretli emek sistemine dayanan endüstrileşmiş ve modern toplumlarda ise yaşlı olmanın anlamı üretken olamama durumudur. Beklan Çetin, 2011 Çalışma Ekonomisi Kuramı da 15-65 yaş grubu içinde yer alanları çalışma çağında iktisaden faal nüfus olarak kabul ederek 65 yaş ve daha üzeri yaş grubunda yer alanları ekonomik yönden aktif olmadıkları, iş gücü piyasası dışında kaldıkları varsayıldığı için iş piyasasına dönük faaliyetlerde bulunmayan nüfus olarak irdelemektedir. Ayrıca çoğu modern toplumda bireyler 65 yaş civarı emekli edilmektedir. Bu toplumlarda yaşlılık sigortası kolundan yaşlılık aylığı bağlanması felsefesinin temelinde ise yaşlılığın gelecekte tüm insanların karşılaşabilecekleri fiziksel bir risk olarak görülmesi vardır. Böyle bir risk ile karşılaşanların gelir sağlayabilecekleri bir işte çalışabilme olanaklarından giderek yoksunlaşacakları varsayılmakta ve bu nedenle aylık bir gelir güvencesi sağlanarak korunmalarına çalışılmaktadır. Yaşlılık sigortasından yararlanabilmek için öngörülen kronolojik yaş sınırları arasında ülkeler arasında bazı farklılıklar bulunsa da, 65 yaş ölçütünün bu alanda da uluslararası kuruluşlar tarafından benimsenerek yaygın bir uygulama alanı bulduğu görülür. Bu çalışmada da, yukarıda sıraladığımız tüm nedenler dolayısıyla yanılgı payı kabul edilmekle birlikte kronolojik yaş tanımlaması kabul edilecek ve 65 yaş ve üzeri yaştakiler yaşlı olarak tanımlanacaktır. Altan ve Şişman 2003 Dünya Sağlık Örgütü ise WHO bir çalışmasında kronolojik yaşı dikkate alarak 45-59 yaş arasını orta yaş, 60-74 yaş arasını yaşlılık, 75-89 yaş arasını ileri yaşlılık, 90 ve üstünü ihtiyarlık şeklinde tasniflemiştir. Arpacı, 2005, yaşlı nüfusun tanımı yaşlı nüfus nasıl tanımlanır? Nüfusun yaşlanması nasıl ölçülür? Bu kısımda yukarıdaki soruların cevapları aranılacaktır. Bu temel başlıklar, demografik faktörleri anlayarak, yaşlanmaya gösterilen bireysel ve toplumsal tepkileri anlamamıza da yardımcı olacaktır. Bir toplumun yaş yapısını anlamak için bazı ölçütlere ihtiyacımız vardır. Bunlar, nüfusun yaşa göre basit yüzde dağılımı gibi göstergelerdir. Beklenen ömür, yaşlı bağımlılık oranı gibi göstergeler de kullanılabilir. Yaş yapısını ortaya koymanın etkin bir yolu ise, nüfusu 5 yıllık yaş kategorilerine ayırmak ve her kategorideki nüfus yüzdelerini hesaplamaktır. Altan ve Şişman 2003 Nüfus piramitleri bir nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gözler önüne sermenin en iyi yollarından birisi yüzde dağılımını bir nüfus piramidine dönüştürmektir. Nüfus piramitleri, aynı ülkedeki veya farklı ülkeler arasındaki yaş ve cinsiyet kategorileri açısından bir karşılaştırma olanağı vermesi açısından oldukça yararlıdır. Altan ve Şişman 2003 Nüfus piramidi ile toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun oranını eş değişle demografik yaşlanmayı ortaya koyabiliriz. Toplumda yaşlıların oranının artmasına, nüfus piramidinde tavan yaşlanması, gençlerin oranının azalmasına taban yaşlanması denilmektedir. Danış 2004. Dikkat: demografik yaşlanmanın iki nedeni vardır. Birincisi doğurganlığın azalması, ikincisi ise ortalama yaşam ümidinin artmasıdır. Bakınız. Danış 2004. Yaşlı nüfus oranı: toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranı, dünyanın birçok ülkesinde hazır verilere dayanır ve hesaplanması kolaydır. Altan ve Şişman 2003. Ancak bu veri örneğin Almanya ve Japonya söz konusu olduğunda bizi yanıltabilir. Çünkü sadece bu veriye bakılarak karar verilir ise 65 yaş ve üstü nüfus bu sözü edilen iki ülkede örneğin İsveç'e kıyasla düşük çıkar ve bizim yanlış bir değerlendirme yapmamıza yol açabilir. Zira bu iki ülkede bugün 65 yaşında olması gereken nüfusun önemli bir kısmı 2. Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirmiştir. Bu nedenle bu ülkelerin nüfus piramitleri incelenecek olursa taban yaşlanmasının az olduğu ancak taban yaşlanmasının çok olduğu eşdeğişle genç nüfusun az olduğu görülür ve zaman faktörü de işin içine katılırsa bugün az olan çocuk ve gençler yarın için daha az ebeveyn, daha az doğum ve nüfusun yaşlanması demektir. Bu açıdan bakıldığında Almanya ve Japonya oldukça yaşlı bir topluma sahiptirler denilebilir. Tufan 2002. Ortalama yaş değişimi: toplumun ortalama yaşı, medyan yaş, artış gösteriyorsa o toplum yaşlanıyor demektir. Bir toplumun yaşlı veya genç olarak nitelendirilmesi için ortalama yaş değişimi kriteri yukarıda verilen örnek dikkate alındığında yaşlı nüfus oranından daha sağlıklı bir değerlendirme olanağı sağlar. Tufan 2002. Bağımlılık oranı: nüfusun yaşlanmasını ölçmede kullanılan diğer bir ölçüt yaşlı bağımlılık oranıdır. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 15-64 yaş grubundaki nüfusu oranın yüzde olarak ifadesidir. TÜİK bu oran yaşlı nüfus büyüklüğüne karşı yaşlı nüfusu desteklemek için çalışan nüfusun kabaca bir endeksini vermek üzere düzenlenmiştir. Ancak 15-64 yaş grubunda çalışmayan pek çok kişi yanı sıra 65 yaş ve üzerinde olduğu halde halen çalışan kişilerin varlığı nedeniyle bu oran istenilen sonucu gösterememekte. Buna karşın bir tahmin olanağı sağlaması nedeniyle sıkça kullanılmaktadır. Altan ve Şişman 2003. Beklenen ömür: beklenen ömür, bir yaş kategorisinde ve temel alınan bir yılda yaşanması beklenen ortalama yıl sayısıdır. Herhangi bir yaş kategorisi için hesaplanabilmekle birlikte en sık kullanılanı doğumda beklenen ömürdür. Doğumda beklenen ömrün en önemli dezavantajı, diğer yaş kategorilerindeki ölüm oranlarına paralellik göstermeyen bebek ölüm oranlarına karşı çok duyarlı olmasıdır. Altan ve Şişman 2003. Bebek ölüm oranı: bir takvim yılı içerisinde yaşayan 1000 bebekten bir yaşın altında ölenlerinin oranıdır. Özkalp 2011. Ayrıca doğumda beklenen ömür, 65 yaşta beklenen ömre göre ülkeden ülkeye çok büyük dalgalanmalar gösterebilmektedir. Bu nedenle beklenen ömür, nüfus yaşlanmasına ilişkin olarak pek de güvenilir olmayan bir göstergedir. Altan ve Şişman, 2003, yaşlılığın sosyal bir sorun olarak ortaya çıkışının nedenleri nüfus yapısındaki değişim, aile yapısındaki değişim, insani nedenler, demokratik yönetimlerin giderek yaygınlaşması, benimsenen sosyal ve hukuk devleti ilkesi olarak sıralanabilir. Bu nedenler aşağıda ayrı ayrı incelenmektedir. Nüfus yapısındaki değişim sanayi devrimine kadar geçen sürede insanlar, gerek besin ve diğer ihtiyaç maddelerinin üretiminde ve gerekse hastalıkların tedavisinde yararlanılacak bilgi ve olanaklara yeterince sahip değildi. Bu yüzden de salgın hastalıklar ve büyük kıtlıklar nüfus artışını sürekli olarak sınırlandırıyordu. Örneğin 8000 yılında 5 milyon olarak tahmin edilen dünya nüfusu Altan, 2011 İsa'dan önce 1 yüzyılda 300 milyon, 17 yüzyılın sonlarında ise yaklaşık 550 milyon olarak tahmin edilmektedir. Tıp, kimya, fizik, farmakoloji, biyoloji gibi bilimlerde ortaya çıkan büyük gelişmelerin yanı sıra, sosyal yaşamı da kökünden değiştiren ve bu anlamda büyük dönüşümlerin yaşandığı sanayi devrimi ve buna bağlı olarak değişen çalışma yaşamı ve koşulları, teknolojik atılımlar, sağlıklı yaşam ortamlarının oluşturulması ve daha birçok gelişme, insan ömrünün, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde aniden büyük bir sıçrama yaparak uzamasına yol açtı. Sanayi devriminin ilk dönemlerinden itibaren yaşanılan bu dönüşümler sonrasında yeryüzündeki insan sayısı bir asırlık kısa sayılabilecek bir süre içinde %100'lük bir artış göstererek 1,1 milyara ulaşmıştır. 1950 yılında 2,4 milyar, 1989'da 5,2 milyar olan dünya nüfusu 2000'li yılların başlarında 6,2 milyara ulaşmıştır. 2025 yılında ise dünya nüfusunun 8,2 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %80'i az gelişmiş ülkelerde yaşamakta ve gelişmiş ülkelerdeki nüfus artış hızı %1'in altında kalmakta ve bu ülkelerde nüfus hızla yaşlanmaktadır. Tufan 2002. Bu sürecin yaşanmasının bir başka nedeni gelişmiş ülkelerde bireylerin ve ailelerin beklentilerinin değişmesidir. Gelişmiş ülkelerde bireyler ve aileler artık geçimlerini garanti altına almış olmakla yetinmemekte. Bir yandan yüksek yaşam standartlarına sahip olmak, öte yandan çocuklarına iyi bir eğitim imkanı sunarak geleceklerini güvence altına almak istemektedir. Bunun sonucunda doğum oranları genel olarak gerilemiş, nüfus içinde genç kuşakların oranı düşerken, uzayan insan ömrüyle birlikte yaşlı sayısı ve oranı artmaya başlamıştır. Tufan 2002 Birinci ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise gelişmiş Avrupa ülkelerinde başlayan ve günümüze dek süre gelen gelişmeler yeni demografik değişimleri uyarmıştır. Şöyle ki, 1. ve 2. Dünya Savaşlarına katılan ülkeler, genç ve yetişkin yaş gruplarındaki milyonlarca insanını yitirmiştir. Savaş sonunda oluşan güvensizlik ortamı daha net bir ifadeyle yakın bir gelecekte yeni bir savaş, patlak verir korkusu ve gençlerin azalması, evlenme ve çocuk sahibi olma olanakları ile eğilimlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle de doğum oranları özellikle gelişmiş ülkelerde düşmeye başlamış. Toplumsal yaşlanma daha da ivme kazanmıştır. Altan ve Şişman 2003, Tufan 2002. Ancak yaşlı nüfusun oransal artışı ve bu artıştan kaynaklanan sorunlar yalnızca gelişmiş ülkeler için söz konusu değildir. Gelişmekte olan ülkeler de bu gelişim süreci içinde yüksek ölüm oranı ve yüksek doğurganlıktan düşük ölüm oranı ve düşük doğurganlığa geçişiyle belirlenen değişim evrelerinden geçmektedirler. Bunun çalışan kesim tarafından yaşlılara sosyal ve ekonomik destek sağlanması konusunda bir dizi anlamı vardır. Yaşlı grubun ve kendi içinde sağlık ve sosyal hizmetlere en fazla gereksinimi olan çok yaşlı grubun 80 yaş ve üzeri artması, yaşlanan toplumların 2000'li yıllarda herkese sağlık ve sosyal güvenlik hedefine yönelik yeni önlemler almasını gerektirmektedir. Türkiye'de de benzer bir gelişim gözlenmektedir. Zira ülkemizde yakın zamana kadar toplam nüfus içindeki oranı %5'in üzerine çıkmamış olan yaşlı nüfusun oranında önümüzdeki yıllarda önemli artışlar olacağı beklenmektedir. Örneğin, 2000 yılı ile 2025 yılı arasında Türkiye'nin toplam nüfusunun %30 artması beklenirken, 65 yaşın üzerindeki nüfusun %120 artacağı tahmin edilmektedir. Böylece yaşlı nüfusun toplam nüfusu oranı %9'a çıkacaktır. Özkalp 2011 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Kapsam ve içeriğindeki gelişmeler bir ülkedeki iç barışın sağlanması için yaşlı insanların sosyal konumunu geliştirmek, gelecekle ilgili maddi yoksulluk korkularını gidermek gerektiği düşüncesi ilk olarak Almanya'da gelişmiş ve emeklilik sigortası 19. yüzyılın sonlarında uygulamaya konulmuştu. Tufan 2002. Bunu diğer gelişmiş ülkeler izledi. Bugün ise sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, çağdaş sosyal güvenlik anlayışına egemen olan ilkelerin başında yer almaktadır. Bu nedenle de sosyal güvenlik sistemleri gerek kapsadığı kişiler ve gerekse kapsadığı riskler yönünden sürekli bir gelişme eğilimi göstermektedir. Ancak 20. yüzyılın ortalarına kadar zaten az sayıda olan yaşlıya yönelik sigorta sistemlerinin finansmanı güç olmasa da bugünün yaşlanan toplumları açısından finansal güçlüklerin giderek arttığı söylenilmelidir. Zira yaşlı nüfusun çoğalışı, doğal olarak yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarından yapılacak yardımları da çoğaltır. Emeklilik yaşı ile ortalama yaşam süresi arasındaki fark büyüdükçe, karşılaşılacak finansman güçlükleri daha da önem kazanır. Birçok ülkede günümüzde gözlenen benzer eğilimler, doğal olarak sosyal güvenliğin finansman gereksinimini çoğaltmakta. Bu çoğalmada sosyal güvenliğin finansmanına artan devlet katkısını zorunlu hale getirmektedir. Bu katkıların ulusal bütçelerden yapılması ise, bir yönden vergi gelirlerinin çoğaltılmasını, bir başka yönden de ulusal gelirin önemli bir bölümünün sosyal güvenlik harcamalarına ayrılmasını gerektirmektedir. Altan ve Şişman, 2003, aile yapısındaki değişim, geleneksel aile yapısının fazla karmaşık olmayan yaşam ve ilişki bağları içinde yaşlının, aile içindeki konum ve statüsü güvenceye alınmıştı. Yaşlı, ailenin en bilgili ve deneyimli kişisi olarak, aile içinde saygı gösterilen ve aynı zamanda bakılan bir üyesiydi. Bu geleneksel geniş aile yapısının sanayileşme ve kentleşmenin etkilerine bağlı olarak çözülüp çekirdek aileye dönüşmesi sonucu, yaşlıların aile içindeki konum ve statüsü de eski önemini yitirmiştir. Aile, sosyal güvenlik sağlayan bir müessese olmaktan uzaklaşmıştır. Altan ve Şişman, 2003. Günümüz modern endüstri toplumlarında ailenin sosyal güvenlik işlevini yitirmesi ve yaşlının aile içinde bakımını zorlaştıran nedenler 5 temel başlıkta sıralandırılabilir. 1. Yetişkin çocukların, çoğu zaman iş bulmak amacıyla, farklı bir kente ya da yurt dışına gitmesi. 2. Dar ve orta gelirli ailelerin ekonomik nedenlerle küçük konutlarda oturması ve yaşlı bireylere ayrılabilecek bir mekanın bulunmaması. 3. Kentte değişen sosyal yaşam sonucu. Kırsal kökenli yaşlılarla aile içi yaşanan uyumsuzluklar. 4. Kentte çalışmış, statü sahibi yaşlıların çocuklarının yanında bir yaşam biçimini kabullenmemesi. 5. Aile içindeki yetişkin kadınların çalışması ve yaşlıya bakacak ya da en azından eşlik edecek bir kişinin bulunmaması. Altan, 2011. Ülkemizde ise aile yapısında önemli değişiklikler yaşanılmakla birlikte, geniş aile tipi fiilen geçerliliğini sürdürmekte. Fonksiyonel açıdan aile ve akrabalık sistemi önemini korumaktadır. Kır ve kentte aileleri ayrı hanelerde otursalar da akrabalar arasında karşılıklı yardım ve destek devam etmektedir. Maddi desteğin yanında, çocuk bakımında ana babadan yardım istenmekte, yaşlı ana babanın bakım ve geçim sorumluluğu ise yetişkin çocuklarına düşmektedir. Özet olarak ülkemizde aile, fonksiyonel bakımdan geniş ailedir. Ancak toplumlar arası etkileşimin hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun olduğu günümüzde, gelişmiş ülkelerdeki değişimler, ülkemizdeki değişime de yön ve biçim vermektedir. Bu anlamda yakın gelecekte, gelişmiş ülkelere benzer değişimlerin ülkemizde de yaşanılacağı düşünülmektedir. Ülkemizin büyük kentlerinde yaşlıların aile dışında kurumsal bakım altında olmasının kabul edilmeye başlayışı da bu düşünceyi doğrular niteliktedir. Altan ve Şişman, 2003, İnsani Nedenler Toplumu Oluşturan Bireylerin, toplumda yer alan diğer bireylerin içinde bulunabilecekleri olumsuz koşullara duyarsız kalmamaları beklenilir. Bu bağlamda, toplumu oluşturan bireylerin birbirlerine karşı ahlaki bir yükümlülükleri vardır. Yaşlı olarak nitelendirilen kesimlerin salt var olabilmeleri değil, bir toplumda yaşamlarını insan onuruna yaraşır biçimde sürdürmeleri de gerekir. Bu koşulların sağlanılması doğrultusunda, yalnızca devletin değil, kuşkusuz toplumu oluşturan tüm bireylerin ortak sorumluluğu bulunur. Bu duygusal yaklaşımların ötesinde yaşlıların, yıllarca yer aldıkları, maddi ve manevi değeri kattıkları bir toplumun bireyleri tarafından takdir edilip, ödüllendirilmeleri ahlaki yönden de gereklidir. Bu yolla bireyler, yaşlılara olan toplumsal borçlarını bir anlamda ödemiş olacaklardır. Altan ve Şişman, 2003, demokratik yönetimlerin giderek yaygınlaşması günümüzde, yaşlı nüfus giderek yaygınlaşan demokratik yönetimlerde seçmen olarak hiç de küçümsenmeyecek sayısal bir güç haline gelmiştir. Bu durum, siyasal partilerin yaşlılara yönelik sosyal politikalara önem ve öncelik vermelerine yol açmıştır. Birçok siyasal parti, programlarında yaşlı kesimin korunmasını öngören politikalara yer vermiş ya da artık vermeye başlamıştır. İktidara geldiklerinde ise bu partiler, gerçekleştirmeye vaat ettikleri yaşlılara yönelik politikaları işlerlik kazandırmışlardır. Bu nedenle yaşlılara yönelik sosyal politikaların kapsamının ve içeriğinin gelişmesinde, yaygınlaşan demokratik yönetim biçiminin de payı aranılmalıdır. Altan ve Şişman, 2003, benimsenen sosyal hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesini benimseyen ülkeler, tüm bireylerin korunması, toplum hayatı ile bütünleştirilmesi ve uyumlandırılması, kalkınmanın nimetlerinden, gelişmeden yararlandırılması görevlerini üstlenmelidir. Vatandaşlarını karşılaşabilecekleri tüm olumsuzluklara karşı koruyacak politikaları üretmek ve bu politikalara işlerlik kazandırmak, bu ilkeyi benimseyen devletlerin hiç tartışmasız temel görevidir. Bu anlamda, yaşlıların bakım, gözetim ve korunma gereksiniminin karşılanması yaşlılar için bir hak, vatandaşı oldukları devlet için ise bir görev olmalıdır. Altan ve Şişman, 2003, Yaşlılık Kuramları, Yaşlılık Teorileri ile ilgili çalışmalar davranış ve sosyal bilimlerin üzerinde durduğu önemli konuların başında gelmektedir. Yaşlılığı açıklamakla ilgili birçok teori ve model geliştirilmiştir. Türkçe'de teori ve kuram birbiri yerine kullanılan kavramlardır. Teori, empirik dünyayla ilgili kavramlarınızı ve anlayışlarınızı sistematik biçimde düzenleyen bir dizi birbiriyle ilintili tanım ve ilişkileri açıklayan önermeler bütünüdür. Marshall, 1999, 436, Thomson Hickey, 2005, yaşlılıkla ilgili teorileri biyolojik, fizyolojik, bilişsel, gündelik yeterlilik, sosyal, fizyolojik, sosyolojik başlıklar altında toplayarak çok çeşitli teoriler olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu teorilerin her birisi yaşlılık sürecini farklı açılardan değerlendirmekte ve incelemektedir. Bu bölümde yaşlılığa ilişkin yalnızca sosyolojik teoriler üzerinde durulmuştur. Yaşlılıkla ilgili farklı disiplinlerin geliştirmiş olduğu teorileri incelemek isteyen okuyucular bu bölümün kaynakçasında yer alan başlıca başvuru eserlerinden yararlanabilirler. Yaşlılıkla ilgili sosyolojik teorileri 7 başlık altında toplamak mümkündür. 1. Rol teorisi 2. Etkinlik teorisi 3. İlişki kesme teorisi 4. Süreklilik teorisi 5. Sosyal çevre teorisi 6. Takas teorisi 7. Sembolik etkileşimcilik teorisi 1. Rol teorisi. Bu teori konusunda yapılan çalışmalar sonraki yaşama bireyin ayak uydurması veya uyum rolleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Gottlieb, 1942. Rol, toplumun kişiden beklediği davranış örüntülerine göndermede bulunur. Toplum ve kültür içindeki rollerimiz sosyal ilişkilerimizi de belirlemektedir. Söz gelimi emekli olduktan sonraki yaşama uyum ve ileriki yaşlarda bağımlı hale gelme önemli rol değişimleridir. Yaşlı insanlar için rol değişimi önemli bir muamma olarak karşımızda durmaktadır. Kişinin yeni rollere uyumu aynı zamanda bir sosyal kimlik ve kendini gerçekleştirme ve kayıp olarak da görülebilir. Rousseau, 1985, akademik çalışmalar, bireylerin emeklilikten sonraki yaşama uyumlarında ciddi sorunlar yaşadığını göstermektedir. Bu dönem aslında yeni bir imaj. Yeni bir rol dönemidir. Birçok insan bu dönemi kendisinin yaşlı olarak yaftalandığı bir dönem olarak algılar. Bu dönem diğer bir açıdan cinsel rollerdeki farklılaşmaya ve yaşam doyumundaki değişmeleri de göndermede bulunur. Söz gelimi. Araştırmalar yaşlı erkeklerin daha önceki yaşamlarında kabul etmediği kadınsı özellikleri göstermeye başladığını ve bu özellikleri kişilikleriyle bütünleştirmeye çalıştıklarını göstermektedir. 2. Etkinlik teorisi. Yaşlanma sürecini açıklayan üstü örtülü bir yaşlanma teorisidir. Etkinlik teorisi, insan yaşamında devam eden sosyal faaliyetlerin önemini ve bu bağlamda bireyin kendisine ileri yaşlılığa uyumlama ve yaşam doyumu sağlamasına atıfta bulunur. Bu teoriye göre insanlar ileriki yaşlarında ciddi değişimler yaşamaktadır. Bu teori, kişilerin ağırlıklı olarak fizyolojik, anatomik, sağlık ve psikolojik açılardan ciddi değişimler yaşamasına rağmen sosyal ihtiyaçlarının aynı kaldığı görüşünü ileri sürmektedir. Yaşlıların sosyal etkinliklerden veya sosyal dünyadan ayrılmaları onların sosyal yaşamdaki başarı ve doyumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Kişinin yaşı ilerledikçe sosyal etkinliklerden veya sosyal dünyadan çekilmeden yaşamını sürdürmesi önemli hale gelmektedir. kişilerin orta yaşlarda katıldığı etkinlikleri ileriki yaşlarda da sürdürmesi teşvik edilmelidir. Sosyal etkinlikler ile yaşam doyumu arasında pozitif bir ilişki vardır. Akademik çalışmalar, kişilerin arkadaşlarıyla birlikte katıldığı ve yürüttüğü sosyal etkinliklerin yaşam doyumu ve mutluluğuyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Lemon, Benson ve Peterson, 1972. Bu teoriye dönük bazı eleştiriler yapılmaktadır. Başka bir ifadeyle etkinlik kuramının bazı teorik problemleri olduğu ileri sürülmektedir. Bunlardan birincisi, bu teori yaşlıların sosyal durum ve koşulları kendilerinin kontrol edebildiğini varsaymaktadır. İkinci problem, insanların sosyal ihtiyaçlarının bütün yaşam aşamalarında istikrarlı olduğunu varsaymaktadır. Üçüncü problem ise bu teorinin etkinliklerin iş, evlilik ve aile yaşamındaki kayıpların yerini alacağını varsaymaktadır. 3. İlişki kesme teorisi. Bu yaklaşıma göre yaşlanma kaçınılmazdır. Yaşlanma sonucu kişinin diğer insanlarla olan ilişkilerinde doğal olarak bir azalma görülür. Bu azalma sadece diğer insanlar değil, sistem veya ait olduğu aile ve yakın çevre bireylerini de kapsar. Teoriye göre birey gündelik yaşamdaki etkileşimlerinin azalmasını kabul hatta arzu etmektedirler. Bu teoriye göre bireyin toplum yaşamından çekilmesi gibi toplumunda yaşlının yaşamından çekilmesi söz konusu olabilir. Bu teoriye göre çekilme kaçınılmaz ve evrensel boyutu olan bir durumdur. 4. Süreklilik teorisi. Bu teoriye göre insanlar orta yaştan ileri yaşa geçerken geçmiş deneyimlerini birlikte getirme ve koruma yönünde bir eğilim gösterirler. Başka bir ifade ile yaşlanma ile birlikte temel kişilik, tutum ve davranışlarda sabit kalmaktadır. 5. Sosyal çevre teorisi. Bu teori, sosyal çevrenin yaşlı insanların davranışları üzerindeki etkisini açıklamaya çalışır. İleriki yaştaki insanlar, sosyal etkinlik veya olaylara farklı anlamlar yüklemektedir. Her bir olay ve etkinliğe her yaşlı farklı bir tepkide bulunur ve anlam yükler. Araştırmacılara göre yaşlı bireylerin sosyal olaylarla etkileşiminde iki önemli değişken ve etken belirleyici rol oynar. Bunlardan bir tanesi fiziksel yatkınlık, bir diğer ise yaş homojeniğidir. 6. Takas teorisi. İnsanlar belli bir beklenti ve çıkar için belli ilişkilere girerler. Bu ilişkilerden belli ödüller çıkarırlar. Birey çalışma ve iş yaşamında daha çok pazarlık alanlarını yaşlılıkla ortaya çıkan sorunları üzerine yoğunlaştırır. Söz gelimi çalışan yaşlılar, sosyal sigorta ve güvence sistemleri üzerine yoğunlaşır veya vurgu yaparlar. 7. Sembolik etkileşimcilik teorisi. Her insanın yaşamını onun diğer insanlarla olan ilişkisi anlamlandırır. İnsan, gündelik yaşamda kullandığı her türlü kültürel ve diğer öğelere anlam yükler. Anlamlar etkileşim yolu ile şekillenir. İnsanlar yaşamlarının her aşamasında aynı etkileşim derecesine sahip değildir. İnsan yaşlandıkça bazı sosyal etkileşim ve etkinliklerden geri çekilebilir. Kişi zamanla nesnelere, kişilere veya olaylara yüklediği anlamları farklı bir şekilde ifade etmeye çalışır. Bu bakış açısına göre dünya dinamik bir etkileşim ağıdır. Bu süreçte yaşlı birey bu dinamik ilişkilere farklı anlamlar yükleyebilir. Normal ve sağlıklı yaşlanma, normal yaşlanma, yaşlanma insanın yaşam döngüsünde meydana gelen kaçınılmaz bir süreçtir. Bu süreçten kaçış olmadığından her insan bu sürece dahil olacaktır. Yaşlanma bir hastalık veya bir zayıflık olarak düşünülmemelidir. Yaşlanma hayatın bir parçasıdır. Yaşlanmayla ilgili kulaktan dolma bilgiler bireyi korku ve mutsuzluğa itebilir. Ancak yaşlanmanın yeni bir başlangıca bir adım olduğu unutulmamalıdır. Yaşlanma süreci esnasında bireylerde nasıl değişimler gözlendiğini ve bu değişimlere karşı bireylerin ne gibi stratejilerle hayata hazırlamak gerektiğini bilmek önemlidir. Her bireyin yaşlanma sürecine girişi aynı zamanda olmadığı gibi aynı hızla da değildir. Yaşlanmayla ilgili değişimler fizyolojik olarak aşamalı bir şekilde kayıpla meydana gelmektedir. Bu kayıplar erken yetişkinlik döneminde görünmeye başlar ancak yenilenen organlarımız sayesinde sağlığımızı yeniden kazanırız ve kayıpları yoğun olarak göremeyiz. 30'lu yaşların başında birçok organımız yılda yaklaşık %1 işlevini kaybetmektedir. Çok enteresandır ki bu değişimlerin büyük çoğunluğu 70'li yaşlardan sonra görülmemektedir. Vahsa, 2011, yaşlanma sürecinde gözlenen değişimler fizyolojik, psikolojik ve duygusal olmak üzere 3 başlıkta toplanabilir. Bireyin yaşamında bu alanların birinde meydana gelen değişim diğer ikisini de etkileyebilir. Bir insanın farklı organlarının yaşlanma hızı farklılık gösterdiği gibi insanlar arasında yaşlanmanın hızı da aynı şekilde farklılık göstermektedir. Ancak şu bir gerçektir ki, hepimiz bir dereceye kadar aynı değişimleri deneyim ederiz. Yaşlanmamız uygulamış olduğumuz beslenme diyetinin, yaptığımız egzersizlerin, kişisel alışkanlıklarımızın ve psikolojik bazı faktörlerin neticesinde olabilir. Şunu unutmamak gereklidir ki biyolojik yaşımız kronolojik yaşımızı her zaman eşit değildir. Fizyolojik değişimler yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişimler bireylerin bazı aktivitelerinde olumsuzluk yaratabilmektedir. Normal yaşlanmanın bir takım etkileri bireylerin aktivitelerinde kısıtlayıcı olabilmektedir. Örneğin normal yaşlanmayla birlikte bireylerde genel olarak denge problemleri görülmektedir. Soyer ve İsmail oğulları, 2009. Bununla birlikte yaşlanan bireylerin saçları incelir ve griye döner. Derileri incelir, elastikliğini kaybeder ve sarkar. Yetişkinlikle süre gelen organların işlevi yavaşlar ve nihayetinde işlevlerini kaybetmesi de aşikardır. Örneğin, mide ve bağırsakla ilgili sistemde sindirim enzimlerinin üretimi yavaşlar ve vücut aldığı yiyecekleri sindiremez. Vücudumuzdaki her bir organın işlevleriyle ilgili olarak yaşla birlikte azalma meydana gelmektedir. Vücudumuzda yer alan organların işlev bozukluklarına kısaca bakmak gerekirse, kalbimizi oluşturan kaslar yaşla birlikte kalınlaşır ve kalbimiz vücudumuza daha verimsiz kan pompalamaya başlar. Dolayısıyla vücudumuzun kanımızdan aldığı oksijen miktarı yaşla birlikte azalır. Akciğerlerimiz 20'li yaşlarda elastikiyetini kaybetmeye ve göğüs kafesi kasları küçülmeye başlar. Hayat döngüsünün ilerleyen fazlarında ise elastikiyetini yitirmiş ve iyi genişleyemeyen akciğerlerle nefes alma kapasitesi azalır. Yaşlandıkça büzüşen ve etkililiğini yavaş yavaş kaybeden böbreklerimizle zararlı artıklardan kurtulmak daha uzun sürer ve bu maddeler vücutta daha uzun süre kalır. Cildimizde fark edilen değişimler yaş ilerledikçe gözle görülür şekilde belirginleşir. Ciltte kırışıklık en göze çarpan değişimdir. Kırışıklığın nedenini elastikiyetini kaybetmiş hücreler, fazla güneşe maruz kalma, kalıtım ve sigara içme oluşturur. Ayrıca tükürük bezleri de büzüldüğünden ciltte terleme azalır, cilt kurulaşır ve daha geç iyileşir. Üreme sistemimiz de birçok açıdan yaşlanmadan etkilenir. Hem erkek hem de kadınların cinsel tepkileri yavaşlarken, hormon seviyelerinde ise azalma gözlenir. Menopoza giren kadınlarda vajinal yağlanma azalır ve hücreler körelmeye başlar. Erkeklerde ise sperm üretimi azalırken prostat büyümeye başlar. Atar damarlarımız yaşla birlikte sertleşmeye başlar. Vücut yağımız orta yaşlara doğru artar. İlerleyen yıllarda dengelenir ve daha sonraki yıllarda azalır. Dubin, 1992. Lata ve Valia, 2007. Fiziksel yaşlanmayı daha detaylı olarak ele almak gerekirse, vücut organlarının işlev yavaşlamasına ek olarak normal yaşlanmanın bireye getirmiş olduğu bazı değişiklikler şöyle sıralanabilir. Fiziksel güç, dayanıklılık ve elastikiyet kaybı, kemik kütlesinde azalma, metabolizmada yavaşlama, reflekslerde yavaşlama ve duyularda yavaşlama. Yaş ilerledikçe kaslarımızın gücü ve elastikiyeti de azalmaya başlar. Kaslarda gözlenen bu güç kaybının en önemli nedeni kullanmamadan kaynaklanan kaslarda büzülme ve kas zayıflığıdır. Bu durum yaşlanmadan önceki yaşam sürecimizde de karşımıza çıkabilir. Eğer kaslarımızı kullanmazsak, kaslarımız işlevlerini kaybetmeye başlar. Yaşla birlikte küçülen iskelet kasları ise yürüme kaybına yol açabilir. Kaslarda gözlenen büzülme, kemiklerimizde de yaşanır. Yaşımız ilerledikçe daha çok el ve ayak gibi uzun olan kemiklerimizde incelme ve küçülme durumu söz konusudur. 35 yaş dolaylarında kemiklerimiz sahip olduğu mineralleri hızla kaybetmeye başlar. Bunun yanı sıra İlerleyen yaşlarda metabolizma hızınızda yavaşlama gözlenir. Alınan ilaç ve alkol eskisi gibi hızlı emilmez. Eklemlerimizdeki hareketlilik ve refleksler yaşla birlikte azalır. Sinir sistemindeki değişimlerden dolayı tepki süresinde yavaşlama olur. Dubin, 1992. Lata ve Valia, 2007. Yaşlandıkça bu yüzden araba sürmek problem olmaya başlar. Değişimlerin farkında olmamak, kazalara ve kendimizi yaralamanıza neden olabilir. Yaşlanmadan bütün duyu organlarımız da bir dereceye kadar nasibini almaktadır. Dünya ile iletişim halinde olmamızı sağlayan duyularımızda gözlenen bu değişimler oldukça önemlidir. Yaşla birlikte duyularımızda meydana gelen en etkili değişimlerin duyma ve görme ile ilgili olduğu söylenebilir. Yaştan kaynaklanan görüş, renklerde netlik ve odaklanma yeteneği yaşımız ilerledikçe azalır. Yapılan düzenli kontroller gözle ilgili bu problemleri ortadan kaldırabilir. Yaşla ortaya çıkan katarakt gibi göz problemleri erken tedaviyle tersine çevrilebilir. Zamanla ortaya çıkan göz problemleri ise körlük gibi daha büyük sorunlara neden olmamak için derhal tedavi edilmelidir. Yavaş yavaş ortaya çıkan diğer görme problemleri ise azalan görme keskinliği, renk hassasiyeti, derinlik algısı yakın görüştür. Görmeyle birlikte işitme keskinliğimizde de azalma görülür. Yüksek frekanslarda gelen sesleri algılamada ve ses ayrımı yapmada yavaşlık belirginleşir. Bu tarz problemler genellikle işitme cihazı ile giderilebilir. Soyuer ve İsmail oğulları, 2009, tat almada 50'li yaşlardan sonra azalmaya başlar. Tat alma tomurcuklarımızın %50'sini 80 yaşına kadar kaybederiz. Böylelikle yemeğe karşı ilgisizlik ve sonrasında kilo kaybı ve beslenme bozuklukları ortaya çıkar. Metabolizmamız için yeterli kaloriyi alarak ve uygun besin tercihleri yaparak bu durumun önüne geçebiliriz. Son olarak, dokunma hassasiyeti ve koku alma yeteneğinde azalma artan yaşla birlikte ortaya çıkar. Dubin, 1992, Lata ve Valia, 2007, yaşlanmanın hafıza ve diğer bilişsel fonksiyonlara etkisi de bulunmaktadır. Ne kadar kişiden kişiye değişiklik gösterse de, yaşlılarda tepki zamanlarının yavaşlaması, hafızanın ve bilişsel esnekliğin azalması muhtemel kayıplar arasındadır. Polat ve Kumral, 2010, yapılan araştırmalara göre, 70 yaşından sonra bireylerde hatırlamaya yönelik yeni bilgiyi alma, saklama ve isim hatırlama gibi bir takım bilişsel faaliyetlerde azalma görülmektedir. Fiziksel yaşlanmayı etkileyen faktörler. Fiziksel yaşlanmayı etkileyen en önemli faktörler sahip olduğumuz genler, sürdürdüğümüz yaşam biçimi ve geçirdiğimiz hastalıklardır. Yaşlanma da bu faktörlerin birleşiminden meydana gelmektedir. Anne ve babamızı seçme şansımız olmadığından yaşam biçimimizi kontrol etmemiz erken yaşlanmamızı engelleyebilir. sahip olduğumuz bazı alışkanlıklar erken yaşlanmamıza neden olabilir. Örneğin, sigara kullanımı cildimizde kırışıklıklara, gözde zayıflığa, erken yaşta akciğer kanserine yakalanmamıza yol açabilirken alkol kullanımı cildimizin, karaciğerimizin, kalbimizin ve pankreasımızın yaşlanmasını hızlandırır. İnsanlar için iyi beslenme alışkanlıkları ve düzenli kilo kontrolü bütün vücut sistemimizi çalıştırmada temel unsurdur. Aynı şekilde daha önce geçirmiş olduğumuz bazı hastalıklar organlarımızda işlev bozukluklarına yol açarak erken yaşlanmamızda rol oynayabilir. Ancak düzenli sağlık kontrolleri, grip aşısı, zatürre aşısı, yıllık mamografiler, rahim kanseri teşhis testleri, prostat kontrolü ve kan tahlilleriyle olası hastalıklardan ve yaşlanmadan sağlığımızı koruyabiliriz. Ayrıca ilaç tedavisi de sağlığımıza dikkat etmemiz açısından oldukça önemlidir. VASA 2011 Psikolojik ve Duygusal Değişimler Yaşlanma Süreci. Ayrıca psikolojik ve duygusal değişimler ve kayıpları beraberinde getirmektedir. Kaçınılmaz olarak bizden daha yaşlı yakınlarımız ölmekte, bazı arkadaşlarımız zayıf kalmakta ve nihayetinde ölmektedir. Bu yaşadığımız kayıplar bizleri birçok yönden derin bir şekilde etkilemektedir. Bu gibi durumlara karşı üzüntü ve keder duygularımızı ister istemez dışa vururuz, yas tutarız. Bu tarz durumlarda gösterilen üzüntü ve keder normaldir. Yaşlılıkla ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve psikolojik kayıpların üstesinden gelinebilir. Yaşlılıkta fizyolojik bazı değişimlerle vücutta meydana gelen işlev bozuklukları ve kayıplar neticesinde birey mutsuz, umutsuz, değersiz ve işe yaramaz hissederek günlük yaşamın olağan etkinliklerinden çekilerek kendini depresyona itebilir. Değişik şiddette depresyonun yaşlıların yaklaşık %15'ini etkisi altına aldığı düşünüldüğünde depresyonun yaşlanma sürecinde oluşabilen önemli bir psikolojik sorun olduğu görülebilir. Birlik 2000, yaşlılığın getirdiği en önemli psikolojik sorunlarından bir diğeri de bunamadır. Bunamanın belirtileri arasında akıl karışıklığı, yolunu kaybetme, hafıza kaybı ve davranış değişiklikleri bulunmaktadır. Beyin hücrelerinin büyük çoğunluğunu kaybeden bir birey, böylelikle entelektüel kapasitesini kullanamaz ve günlük aktivitelerini yerine getirecek yetenekten mahrum kalır. Yaşlılıkla meydana gelen tüm bunama olaylarının %50-60 kadarı Alzheimer hastalığına bağlıdır. Birlik 2000, bu tarz belirtileri kendinde hisseden bireyin bir hekime görünerek kontroller yaptırması oldukça önemlidir. Alzheimer hastalığı, bunamanın en çok görülen ve en çok incelenmiş türüdür. Bunamanın nedenleri arasında çok ilaç kullanımından kaynaklanan toksik zehirlenmesi, depresyon gibi bir durumun hafıza problemi yaratması, tiroid veya böbrek kaynaklı problemler, hipoksi, beynin oksijensiz kalması, vücuda sıvı kaybı, duyu kaybı, beslenme bozukluğu, travma veya başta yaralanma, zatürre, yüksek ateş veya frengi gibi enfeksiyonel rahatsızlıklar ve alkolizm yer almaktadır. Vasa, 2011, sağlıklı yaşlanma bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal açılardan sağlıklarının korunması, bağımsız yaşayabilme yetisinin devamı, yaşam niteliğinin korunması ve iyileştirilmesi ve yaşam süreçlerinde sağlıklı geçişler yaşayabilmeleri için mevcut imkanların ömür boyunca en iyi şekilde kullanılmasına sağlıklı yaşlanma denir. Aydın, 2006, sağlıklı yaşlanmanın sağlanması için öngörülen bazı unsurlar vardır. Bunlar, beslenme, fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı, güneşlenme alışkanlığı, sosyal bir takım aktivitelere katılım ve düzenli uyku alışkanlığıdır. Yani, başarılı yaşlanma için yaşam biçimi öğelerine dikkat etmek gerekmektedir. Dikkat, bağımsızlık yardım almadan yıkanabilme, giyinebilme, tuvaletini yapabilme, yemek pişirebilme ve yiyebilme gibi kendine bakabilme faaliyetleriyle değil, seçme özgürlüğü olarak tanımlanmalıdır. Daha açık bir ifadeyle, bazı şeyleri tek başına ve yardım almadan yapabilme yerine, kendi hayatını kontrol edebilme ve hayatıyla ilgili kararlar alabilme bağımsızlık olarak kabul edilmelidir. Winter, 2004, sağlıklı beslenmenin ve doğal gıda öğelerinin yaşlanmada karşımıza çıkan birçok hastanın engellenmesinde önemli rolü olduğu belirtilmektedir. Örneğin, tansiyonun kontrolünde tuzun az alımı, kalsiyum alımı, posalı sebze ve meyve tüketimi etkili bir beslenme yoludur. Kanserin engellenmesinde bitkisel ağırlıklı bir diyet, bol sebze ve meyve tüketimi, tanecikli tahıl tüketimi, doymuş yağ ve alkolden kaçınmayı kapsayan bir beslenme alışkanlığı önerilmektedir. Uygulanan fiziksel aktivitenin bireyde vücut ağırlığının kontrolü ve bazı kronik hastalıkların riskini azalttığı belirtilmiştir. Haftalık 5 gün yapılan yaklaşık 30 dakika süren hafif bir fiziksel aktivitenin kardiyovasküler rahatsızlıkları azalttığı bilinmektedir. Yapılan fiziksel etkinliklerin bağırsak, meme ve böbrek kanseri riskini azalttığı ve hemen hemen tüm organ sistemlerinde olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Yaşlılık sürecinde de yapılacak olan egzersizlerin yaşlılarda denge, dayanıklılık, bağırsak problemleri, uyku, sosyal yaşam, zihinsel faaliyetler ve duygusal durumlarına katkısı bulunmaktadır. Vasa, 2011. Ayrıca, sağlıklı bir yaşlanma süreci için sigara kullanımını bırakmak son derece önemlidir. Çünkü sigara kullanımının kardiyovasküler hastalıklar, akciğer hastalıkları ve kanser gelişimi ile ilgisi olduğu kanıtlanmıştır. Benzer şekilde alkol tüketimi de karaciğer sirozu, mide ve bağırsak kanserleri, pankreatit ve ülser gibi hastalıklara neden olduğundan yaşlılıkta alınmaması son derece önemlidir. Alınan yeterli güneş, kemiklerde de vitamini sentezle yaşlılıkta kemik erimesinden korunmayı sağlamaktadır. Ancak fazla güneşe maruz kalmanın cilt kanseri riskini arttırdığını unutmamak gerekir. Sosyal bir takım aktivitelere katılan bireylerde oluşan toplum karşısında saygınlık ve değer görme duyguları bireyi hayata bağlar. Son olarak, düzenli uykunun sağlık ve zindelik için vazgeçilmez olduğu bilinmektedir. Çünkü düzenli uyku bireylerin ruh sağlıklarını etkilemektedir. Vasa 2011 sıra sizde bir sağlıklı yaşlanma için dikkat edilmesi gereken unsurları tartışınız. Sıra sizde bir yanıt. Sağlıklı yaşlanma için beslenme alışkanlıklarına, fiziksel aktivite uygulamalarına, sigara ve alkol kullanımına, güneşlenme alışkanlığına, sosyal aktivitelere katılma ve düzenli uykuya dikkat etmek gerekmektedir. Sağlıklı beslenme ve doğal gıda alımı, alkol ve sigara tüketimi azalımı, fiziksel aktivite uygulanması yoluyla olası hastalıklar engellenmiş veya kronik hastalıkların riski azaltılmış olacaktır. Duyusal ve motor beceriler günümüzde gerek hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde sağlanan gelişmeler gerekse beslenmede ve sağlığa uygunluk koşullarında yaşanan iyileşmeler sayesinde insan ömrü uzamaktadır. Ne var ki ömrün uzaması bir anlamda yaşlılık döneminin de uzaması anlamına gelmektedir. Yaşam süresindeki artış ile beraber yaşlılığa bağlı sorunlar, toplum sağlığı kapsamında ele alınması gereken öncelikli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir insan için uzun yaşamak ancak yaşamın sağlıklı, mutlu ve tatminkar olduğunda anlamlı olabilir. Bu bakımdan önemli olan yalnızca yaşam süresini arttırmak değil, iyi yaşlanmayı sağlamaktır. Yaşlılıkla beraber gelen sorunlar, yaşlı bireyin hayat kalitesinin düşmesine yol açabilmektedir. Yaşlılıkta duyusal işlevlerdeki ve motor becerilerdeki düşüş bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca yaşlılık sürecine girilmesi ile beraber sosyal hayattan kopuş yaşandığı da gözlenmektedir. Yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal bakımdan sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirmeleri ve toplumla bütünleşmeleri için yaşlıların psikolojik ve sosyal yönlerden desteklenmesi ve yaşlılara yönelik fiziksel destek aktivitelerinin sürdürülmesi gerekmektedir. Duyusal işlevler ve motor becerilerde değişiklikler yaşlılık döneminde duyusal işlevlerde değişiklikler görülmektedir. Görme keskinliğinde azalma, yaşlılık döneminde yaşam kalitesini olumsuz etkileyen başlıca sorunlardan biridir. Bu dönemde gözlerini okurken ya da yakın nesnelere bakarken odaklaşma, görme alanında ve karanlığa uyumda da azalmalar fark edilmektedir. Özellikle karanlıkta görme yeteneğinin azalması yaşlı bireylerin etkinliklerinde kısıtlılık yaratır. Görme duyusundaki bu değişiklikler bireylerin hareketlerini kısıtlayarak çevreye uyum sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Aydın, 1997, Beyer, 1998, Müftüoğlu, 2003, Onur, 2004. Yaşlı bireylerde görmeye ek olarak işitme duyusunda da değişiklikler olduğu göze çarpmaktadır. İşitme duyusu genellikle yaşla birlikte azalmaktadır. Bu dönemde özellikle yüksek frekanslı sesleri işitme yeteneğinde azalma görülür. İşitme yeteneğindeki düşüşe paralel olarak yaşlı bireylerin konuşma mekanizmalarında da bozulmalar meydana gelmekte ve bu süreçle beraber iletişim sorunları ortaya çıkmaktadır. Beyer, 1998. Önerici, 1997. Hareket ve motor beceriler alanında görülen değişikliklere bakıldığında, yaşlı bireylerin kas gücündeki düşüşe bağlı olarak daha yavaş hareket ettikleri ve hareketlerinin eskiye nazaran daha kısıtlı olduğu görülebilir. Kas gücünün düşmesine ek olarak vücut esnekliğinin azalması ve dengenin kurulmasında yaşanan güçlüklerde hareketleri kısıtlayan ve yavaşlatan unsurlar arasında sayılabilir. Ayrıca merkezi sinir sisteminin değişimleri sonucunda yaşlı bireyin aniden ortaya çıkan durumlar karşısında tepki verme yeteneği zayıflar, yani tepki verme zamanı uzar. Gür ve Küçükoğlu, 1992. Onur, 2004. Duyusal işlevlerdeki değişiklikler yaşlı bireylerin belleğini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bilgi işleme yaklaşımı, duyusal kayıt belleği, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek kavramlarından söz etmektedir. Duyusal bellekte bilgiler çok kısa süre kalır. Her ne kadar yaşlanma sürecinde duyusal kayıt belleğinin neredeyse hiç etkilenmediği bilinse de duyu organlarından gelen bilgilerin doğru ve yeterli olması söz konusu belleğin işleyişine etkiler. Bu bakımdan duyusal algısal bozulmalar, duyusal kayıt belleğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Can Göz, 2006. Yaşlılık döneminde tat, dokunma ve koku duyularında da değişiklikler meydana gelmektedir. Bu dönemde tat ve koku alma duyusundaki azalma, besinlerin lezzetinin değişmesine neden olarak yaşlıların yeme ve içme isteğinde azalmaya yol açabilir. Bu durum yaşlı bireyin yemek yemekten aldığı zevki azaltmanın yanı sıra yetersiz beslenmesine de sebep olabilir. Yaşlılık döneminde tat ve koku duyuları gibi dokunma, ısı ve ağrı duyuları da azalır. Bu azalma, yaşlı bireyin kendini sıcak ve soğuktan yeterince koruyamamasına sebep olabilir. Erdil, 2009. Rakıcıoğlu, 2009. Yaşlılık dönemindeki değişikliklerin psikososyal uyuma etkileri önceki başlık altında ele alınan duyusal işlevler ve motor becerilerdeki değişimler, yaşlıların toplumsal ilişkilerini ve ruhsal durumunu etkilemektedir. Görme, işitme ve işitmeye bağlı olarak konuşma becerilerinde yaşanan düşüş, yaşlı bireylerin çevreleriyle iletişimde bulunma süreçlerinde sorun yaşamalarına neden olabilmektedir. İletişim kurmada yaşanan sorunlar hem bireylerin kendi yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürebilmesinde güçlüklere yol açmakta hem de bireyi yalnızlığa itmektedir. Özellikle tanımadığı insanlarla iletişime geçmek ya da yazılı ve sesli yönergeleri izleyerek bir işi tamamlamak isteyen yaşlı bireyler çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. İletişim güçlüğü çektiği için tek başına doktora gidemeyen, tek başına resmi işlerini yürütemeyen, bankamatikten para çekmek için bazen yardım istemek durumunda kalan yaşlıların varlığına şahit olmuşuzdur. Bu kişiler giderek bağımlı hale gelen yaşlı bireyleri örnek teşkil etmektedir. Karşısındakini anlamakta ve kendini yeterli şekilde ifade etmekte zorluk çeken birey, zamanla iletişim kuramamanın yarattığı endişe ve korku sonucu iletişim kurmaktan kaçınabilmekte ve toplumdan soyutlanarak kendi içine kapanmaktadır. Sonuç olarak, iletişim güçlükleri hem ruhsal hem de toplumsal yönden yaşlı bireylerin hayatını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Duyusal işlevlerdeki düşüşün yanı sıra yaşlılıkta hareketlerin kısıtlanması da bireylerin yaşamını etkilemektedir. Eskiden her işini tek başına rahatlıkla yapabilen birey, yaşlılık döneminde giyinme, yürüme gibi en temel konularda bile yardım almak durumunda kalabilmektedir. Bu durum bireyin benlik algısının düşmesine, bireyin kendini yetersiz ve aciz hissetmesine neden olabilmektedir. Bazı durumlarda yaşlı birey düşme, sakat kalma korkusu ile günlük aktivitelerini en aza indirmekte, hatta evden dışarı çıkma konusunda isteksiz davranmaktadır. Bu durum yaşlının toplumdan kopuşunu hızlandırmaktadır. Görüldüğü gibi yaşlılık döneminde toplumdaki diğer bireyler ile kurulan iletişimde yaşanan güçlükler ve eskiden olduğunun aksine artık kendi kendine yetememenin getirdiği üzüntü ve gerginlik, yaşlıları toplumsal ve ruhsal bakımdan olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziksel yetilerin kaybı ve kronik hastalıklar, bağımsızlığını sürdürememe kaygısı, huzur evine gitmek zorunda kalma korkusu ve toplumsal ilişkilerde azalma, yaşlı bireylerde ön plana çıkan başlıca stres nedenlerindendir. Müftüoğlu, 2003. Fiziksel değişimlere bağlı nedenlerin yanı sıra yaşlılık döneminde, emekliye ayrıldıktan sonra toplum içindeki konumunu yitirme, boş zamanını olumlu şekilde değerlendiremeyen bireylerde görülen işe yaramama hissi ve elde edilen gelirin düşmesi sonucu maddi sıkıntı çekme durumu da yaşlıların ruhsal çöküntüye uğramalarına neden olabilmektedir. Ayrıca ölüm korkusu, eşin kaybedilmesi korkusu ve eşin kaybedilmesi sonucu yaşanan yalnızlık hissi de bireylerin ruhsal sağlığının bozulmasının sebepleri arasında yer almaktadır. İyi yaşlanma için psikolojik ve sosyal destek, iyi ve sağlıklı yaşlanma kavramı, bireylerin mutlu, üretken ve aktif olabildikleri bir yaşlanma sürecini ifade etmektedir. İyi yaşlanmayı sağlayabilmek için yaşlıların psikolojik, sosyal ve fiziksel destek aktivitelerinden yararlanmalarının önemli olduğu söylenebilir. İyi yaşlanmayı gerçekleştirebilmek için sürdürülecek psikolojik destek kapsamında, yaşlı bireyler için psikolojik danışma hizmetleri yaygınlaştırılarak telefon, internet yoluyla ya da yüz yüze görüşmeler yapılması ve bu sayede yaşlı bireylerin uzman kişilerden yardım alması sağlanabilir. Bu görüşmelerin gerçekleştirilmesinde evden çıkamayacak durumda olan özürlü, hasta, yaşlılar ev ziyaretinde bulunulabilir. Onur 2004, yaşlılara psikolojik yardım ve destek sağlamaya yönelik teknikler içinde yaşamı gözden geçirme terapisine ve yaşam döngüsü terapisine yer vermektedir. Onur'a göre yaşamı gözden geçirme terapisi yaşlı bireyden ve diğer aile üyelerinden detaylı bir öz yaşam öyküsü alınması esasına dayanır. Bu öykülerden yalnızca geçmişi anımsamak için değil, onu gözden geçirmek ve çözümlemek için de yararlanılır. Bu süreçte yaşantıları bütünleştirerek yorumlamak esastır. Yaşam döngüsü terapisinde ise ergen, yetişkin ve yaşlı bireyler bir arada bulunur. Amaç hem kuşaklar arasındaki duygu ve deneyim alışverişini sağlayarak içsel sorunların çözülmesini hem de yaşamı farklı dönemlerinde insanın yaşadığı değişimin getirdiği sorunların çözülmesini sağlamaktır. Yaşlılara sağlanacak sosyal destek söz konusu olduğunda, yaşlı birey için ailenin başlıca sosyal destek kurumu olduğu görülmektedir. Ailenin yanı sıra akrabalar, komşular ve arkadaşlar ile sosyal ilişkilerin sürdürülmesi, onlardan maddi ve manevi yardım alabilmek ve toplum içinde bir yere ait olma duygusunu yaşamak, yaşlıların, yaşlılığın getirdiği yalnızlık, işe yaramazlık ve ölüm korkusu gibi olumsuz duygular ile başa çıkabilmesine yardımcı olur. İlgar, 2008, modern toplumlarda çekirdek aile yapısı ön plana çıkmaktadır. Geniş aile içerisindeki işlevinin yitiren yaşlı bireyler, kendilerini yaşama bağlayan bağlardan kopmaktadır. Güler, 1997, Türk toplumunda yaşlılar saygı duyulan ve hürmet edilen bireylerdir. Ancak günümüzde yaşamın hızı ve insana yüklediği sorumluluklar artmakta ve insanlar yaşlı aile fertlerinin evde bakımını sağlamakta zorlanmaktadır. Bu durumda yaşlıların bakımında kurumsal olarak sunulan hizmetler devreye girmektedir. Ancak sunulan hizmet kaliteli bile olsa çoğu yaşlının huzur evine gitmeyi ve orada yaşamayı istemediği görülmektedir. Sosyal destek yaşlıların sağlığını korumada önemlidir. Bu bakımdan yaşlıların toplumdan soyutlanmış şekilde yaşamalarını engelleyecek aktivitelerin devreye sokulması gerekir. Özellikle huzur evleri gibi yaşlı bireylerin depresyon riskini arttırdığı, yapılan bilimsel çalışmalar ile ortaya konmuş olan kurumlarda sosyal destek aktivitelerinin daha önemli olduğu söylenebilir. Kılıçoğlu, 2006, sosyal destek aktiviteleri kapsamında yaşlıları ve yakınlarını yaşlılık dönemi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Unutulmamalıdır ki toplumun yaşlı bireyler ile ilgili algısı ve yaşlılara karşı sergilenen tutum ve davranışlarda yaşlıların toplum ile bütünleşme süreçlerinde rol oynamaktadır. Yaşlı bireylerin sosyalleşmesinin, üretken ve aktif hale gelmesinin bir yolu da sanatsal aktivitelere katılmalarıdır. Resmi ve özel kurumların bünyesinde oluşturulacak sanat toplulukları, müzik, tiyatro, edebiyat ve benzeri ve açılacak kurslar, el sanatları, satranç, resim ve benzeri, yaşlı bireylerin zamanlarını televizyon karşısında oturarak ve gerçekte hiçbir şey yapmayarak geçirmelerini engelleyebilir. Yaşlı turizmi son yıllarda ön plana çıkan bir sektördür. Örneğin Avusturya yaşlı turizminden önemli gelir elde eden bir ülkedir. Bu ülkede sadece yaşlı müşterileri kabul eden bir otel zinciri bile bulunmaktadır. Tufan 2011 ülkemizde de söz konusu sektörün geliştirilmesi için önlemler alınabilir. Resmi ve özel kurumların yaşlılar için organize ettikleri turistik turların ve sağlık turlarının sıklığı artırılabilir. Hayır işleri ile uğraşma ve gönüllü sosyal kuruluşlarda çalışma gibi aktiviteler de yaşlıların bir işe yarama, topluma faydalı olma, sosyalleşme ve yaşama anlamlandırma gereksinimlerini karşılamada katkıda bulunabilecek aktivitelerdendir. Yaşlı bireylerin bir kısmının ev dışındaki aktivitelere katılımının kısıtlı olduğu ya da hiç katılımda bulunamadıkları düşünüldüğünde, bu bireylerin sanal ortamdaki sosyal gruplara katılımının stresi azaltmada yaralı bir yol olabileceği düşünülebilir. Zira internet hasta, yaşlı ve özürlü bazı bireyler için sosyalleşmenin en önemli aracı olabilmektedir. Dışarıdaki aktivitelere katılamayan bireyler sanal ortamdaki gruplara katılarak kendilerini daha rahat ve canlı hissedebilmektedir. Müftüoğlu, 2003, fiziksel aktivite yaşlılık döneminde yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyen bir etken olarak görülmektedir. Gün içinde yapılan fiziksel aktivitelere ek olarak ev işlerini yapmak, alışveriş yapmak, otobüs durağına kadar yürümek ve benzeri düzenli olarak egzersiz yapmak sağlıklı bir yaşamın ön koşulu olarak görülebilir. Yaşlılık döneminde fiziksel aktivite ve egzersizin yararları kalp dolaşım sisteminin işlevinin gelişmesi, kas kuvvetinin gelişmesi, kemik kaybının azalması, obezitenin azalması, esnekliğin artması, psikomotor becerileri artması, denge ve koordinasyondaki azalmanın engellenmesi, geciktirilmesi, zihinsel faaliyetlerin artması, reaksiyon zamanının kısalması, uyku kalitesinin artması, yeni yeteneklerin kazanılması, sosyalleşme için ortam oluşturması, kendini iyi hissetme durumunun artması, gevşeme ve rahatlamayı sağlaması, sosyal ve kültürel bakımdan destekleyici iletişim ağlarını sağlaması, yaşlılara karşı ayrımcılık yapılmasına yol açan yaşlılığa ilişkin tipik algıları azaltması ve yaşam kalitesinin artması olarak sıralanabilir. Juhusko Majko, 2005, Gürbe Küçükoğlu, 1992, Kırdı ve de 2006. Yaşlıların egzersize başlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçmeleri ve kendi fiziksel ve kişisel özelliklerine uygun bir egzersiz programına katılmaları gerekmektedir. Bireylerin fiziksel uygunluğunun, kronik hastalığının ve işlevlerinde bağımsızlığının olup olmaması egzersiz programının belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Fiziksel uygunluğu olan, kronik hastalığı bulunmayan ve işlevlerinde bağımsız olan yaşlılar, orta şiddetli egzersizlere yönelebilirler. Fiziksel uygunluğu olmayan, kronik hastalığı olan ancak yine de bağımsız olarak işlev görebilen yaşlılar için ise düşük şiddetli egzersizleri tercih etmek daha uygun olacaktır. Buna karşılık fiziksel uygunluğu olmayan, kronik hastalığı bulunan ve işlevlerinde bağımsız olamayan yaşlıların ise günlük fiziksel aktivitelerinde mümkün olduğunca bağımsız ve hareketli olmaları teşvik edilmeli. Düşük şiddetli egzersizler yapmaları ve mümkünse bu egzersizler esnasında gözlemlenmeleri sağlanmalıdır. Düşük şiddetli egzersizlere örnek olarak yavaş yürüme, bahçe işleri, dans etme, golf sıralanabilir. Orta şiddetli egzersizlere örnek olarak ise tempolu yürüme, yüzme, tenis ve ağır ev bahçe işleri örnek gösterilebilir. Bunların yanı sıra yaşlı bireylerin denge kurabilme, fiziksel hareket kapasitesi gibi özelliklerine bağlı olarak farklı pozisyonlarda ayakta, oturarak, yatarak, kuvvetlendirme, esneme ve denge egzersizlerine de başvurulabilir. Kırdı ve de 2006 egzersiz programlarının düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken başlıca diğer noktalar ısınma ve soğuma egzersizlerinin yapılması, motivasyonun artırılması için grup egzersizlerine yer verilmesi ve egzersizlerin düzenli olarak sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Yaşlıların sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabilecekleri tesislerin yaygınlaştırılması ve bu tesislerde yaşlıların sosyal bakımdan daha aktif olmalarına katkı sağlanması ile yaşlı bireylerin eve kapanmalarının ve toplumdan soyutlanmış bir hayat yaşamalarının önüne geçilebilir. İlgar 2008. Bu noktada özen gösterilmesi gereken husus ise söz konusu tesislere ulaşım konusunda fiziksel, psikolojik, kültürel ve maddi sebeplerle ya da ulaşım imkanlarının yetersizliği sebebiyle güçlük yaşayan bireylere gereksinim duyulan olanakların sağlanması ve tesislerden yararlanmadı. Toplumun her kesiminden gelen yaşlılara uygun fırsatların sunulmasıdır. Sıra sizde iki çevremizdeki yaşlıların iyi yaşlanmasına katkıda bulunmak için neler yapabilirsiniz? Sıra sizde iki yanıt çevremizdeki yaşlıların iyi bir yaşlılık dönemi geçirmelerinde, toplumun birer bireyi olarak bizlerin de sorumluluk sahibi olduğumuz unutulmamalıdır. Yaşlılık dönemi ile ilgili bilgilenmek ve yaşlılar ile ilgili olası ön yargılarımızdan kurtulmak, çevremizdeki yaşlılara yardımcı olmak ve onlarla zaman geçirmek, yaşlıların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri aktivitelere yönelmeleri konusunda onlara rehberlik etmek ve destek sağlamak. Yaşlı bireylerin hastalıklarının tedavisini geciktirmemeye özen göstermek. Yaşlıların yaşam kalitesini artıracak sosyal projeleri ve politikaları desteklemek, huzur evlerine ziyaretlerde bulunmak ve benzeri. Çevremizdeki yaşlıların iyi yaşlanmasına katkıda bulunabilecek davranışlardandır. Hastalık, özürlü hale gelme ve sağlık yardımı yaşlılıkta hastalık yaşam kalitesinin artmasına bağlı olarak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ortalama yaşam süresi artmaktadır. Türkiye yaşlı nüfusunun en hızlı yükseldiği ülkeler arasındadır. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre 2010 yılında Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı %7.2 olmuştur. Yaşlı nüfus sayısındaki artışa bağlı olarak bu yaş grubundaki bireylerde ekonomik, sosyal, psikolojik ve tıbbi bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yaşlıların en sık karşılaştıkları sorunların başında sağlık problemleri yani hastalıklar gelmektedir. Hastalık, organizmada meydana gelen bazı değişikliklerin neticesinde sağlığın bozulması durumudur. Koç, 2010, hastalık başta olmak üzere yaşlılığın bütün yönlerini inceleyen psikoloji, biyoloji, sosyoloji ve kent planlamasıyla yakından ilişkili olan bilim dalı gerontolojidir. Geriatri ise yaşlıların sağlık sorunlarını, sosyal ve fonksiyonel yaşamlarını, yaşam kalitelerini açıklamaya ve hastalıklarını tedavi etmeye yönelik etkinlikleri içerir. Onur 1995, yaşlılıklar insanın yaşayacağı, kaçınılmaz bir yaşam evresidir. Uygun önlemlerle yaşlanmayı yavaşlatmak ve geciktirmek mümkün olsa bile tamamen durdurmak olanaksızdır. Bu dönemin getireceği doğal değişiklikleri ve sorunları bilmek, hem yaşlı kişileri daha iyi anlamamıza hem de kendimizi bu döneme daha iyi hazırlamamıza yardımcı olacaktır. Yaşlıların diğer yaş gruplarına göre daha fazla sağlık sorunları yaşadıkları bir gerçektir. Ancak yaşlanma insanın biyolojik özelliklerinden kaynaklanan doğal bir durumdur. Kendi kendini yenileme yeteneğine sahip olmaları, canlıların en önemli özelliklerinden biridir. Canlılar bu özellikleri sayesinde vücutlarında meydana gelen hasar ve bozulmaları düzeltebilirler. Yaşlanmayla birlikte vücudun tamir, düzeltme, çevreye uyum yeteneklerinde azalma başlar. Canlının sahip olduğu bu yeteneklerde azalmaların başlamasıyla, yıllar geçtikçe sinsice ve birikimli olarak sorunlarda da artma gözlenir. Yaş ilerledikçe kişinin genetik yapısına ve çevresel etmenlerin etkilerine bağlı olarak bağışıklık sisteminde zayıflıklar giderek artar. Yaşlılıkla birlikte hücre, doku, organ ve organ sistemlerinde meydana gelen yıpranma ve bozulma, vücudun dengesinin korunmasını oldukça güçleştirir. Yaşlı kişilerin değişen çevre koşullarına uyum sağlama süreleri gençlere göre daha uzundur ve çevresel değişmelerden daha fazla etkilenirler. Kırılan kemiklerin iyileşme sürelerinde ve yaralanan vücudun iyileşmesinde uzama, hücre doku ve organlarında artık madde birikiminde artma, artıkların vücuttan uzaklaştırılmasında güçlükler, soğuğa ve sıcağa karşı daha hassas olma gibi olumsuz fizyolojik olaylar gözlenir. Yaşlı kişilerin eklemlerdeki kıkırdaklar ve liflerin zayıflaması, kas gücünün azalmasına bağlı olarak boyda azalma, sırtta kamburlaşma ve dik duruşu sağlayamamaya neden olur. Akın, 2006, Uzun Dikme ve Çakıroğlu, 2007, yaşlılarda en sık rastlanan hastalıkların hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, sindirim ve solunum sistemi hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kanser, obezite, diyabet, sinir sistemi hastalıkları olduğunu belirtmiştir. Bunların yanında Alzheimer, görme, işitme ve tat alma duyularında azalma ve düşme, felç gibi nedenlerle özürlü hale gelme gibi problemler de yaşanmaktadır. Yaşlı bireylerde bu biyolojik ve fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra yalnızlık, ölümü bekleme, eş kaybı, sağlık kaybı gibi nedenlerde psikolojik bazı sorunlar da görülmektedir. Yaşlıların, yaşlı yakınlarının ve yaşlıların bakımından sorumlu olan kişilerin, yaşlılığın bu sonuçlarının bilincinde olmaları ve bu sürece hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Kutsal 2003, ileri yaş gruplarında bildirimi yapılmayan hastalık sayısının çok yüksek olduğunu vurgulamıştır. Pek çok sorun yaşlının kendisi veya yakınları tarafından yaşlılıktandır denilerek göz ardı edilmektedir. Halbuki bu belirtiler tedavisi mümkün olan bir hastalığın habercisi olabilir. Doktora başvurulmadıkça bu hastalıklar tedavi edilemez ya da iyileşmesi gecikir ki bu durum kişiyi günlük yaşamında başkalarına bağımlı hale getirir. 65 yaş ve üzeri kişilerin çoğunda bir veya iki kronik hastalık bir arada bulunmaktadır. Bu nedenle hastanelerde en uzun süre kalan hastalar ileri yaş grubundaki hastalardır. İleri yaş grubundaki kişilerde baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, baş dönmesi ve kabızlık gibi belirtilere mutlaka dikkat edilmelidir. Dolayısıyla yaşlıların ve aile fertlerinin bu belirtileri yaşlılıktandır diyerek doğal karşılamaları hatalı bir yaklaşımdır. Aksine bu belirtiler mutlaka hekime iletilmelidir. Yaşlılarda görülen göğüs ağrısı, bayılma, mide, bağırsak kanaması, enfeksiyonlar, sıcak çarpması, ısı kaybı gibi temel sağlık problemleri gerek hekimler gerekse yaşlı ve yaşlı yakınları tarafından bilinmesi gereken ve acil olarak hekim müdahalesi gerektiren sorunlardır. İnternet Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü için http://www.ozurluveyasli.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Yaşlılıkta özürlü hale gelme, özürlülük, insan vücudunun bazı bölümlerinin kendinden beklenen işlevlerini yerine getirememesi olarak tanımlanır ise, yaşlıların genç ve yetişkinlere göre özürlü hale gelme olasılıklarının daha yüksek olduğu söylenilebilir. İleri yaş grubundaki kişiler yaşadıkları sağlık sorunlarıyla birlikte, beyin-kas koordinasyonundaki gerileme nedeniyle yaşanan düşme, kaza gibi olaylar sonucunda vücutlarının bir bölümünü veya tamamını bir süre ya da ömürlerinin sonuna kadar kullanamaz duruma gelebilmektedir. Kutsal 2007 yaşlılıkta yeti kaybı ve özürlü hale gelmenin nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır. Felç, şeker hastalığı, hipertansiyon, Parkinson hastalığı, kalça kırıkları, omurilik zedelenmesi ve beyin hasarları. Yaşlıların en sık karşılaştıkları ve onların özürlü hale gelmelerine neden olan sorunların başında felç ve kırıklar gelmektedir. Yaşlıların kemikleri kolay kırılır ve çok geç iyileşir. Bu durumda onları çoğu zaman yatağa bağlı hale getirmektedir. Böyle durumlarda yaşlı ve özürlülerin toplumun bir üyesi olduğu ve toplumun diğer üyeleri kadar hatta daha fazla ihtiyaçlarının olduğu unutulmamalıdır. Yaşlılıkta özürlü hale gelmenin bir diğer boyutu da bir başkasının bakımına muhtaç hale gelmektir. Yaşlılığın olağan seyrinden veya herhangi bir sağlık sorunundan dolayı özürlü hale gelen yaşlılar çoğunlukla başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duyarlar. Sert baş ve bahar 2003 yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan sorunların sadece yaşlanmanın olağan seyriyle ilgili olmadığını vurgulamışlardır. Nüfus artışında yaşanan hızlı yükselme ile birlikte kentleşme, ailenin küçülmesi, ekonomik sorunlar, kadınların çalışma yaşamına katılması, çekirdek aileye dönüşümle birlikte konutların küçülmesi nedeniyle yaşlılar için uygun ve yeterli ortam olmaması, gençlerin yaşlılığa bakış açısı, kuşaklar arası iletişim bozuklukları, yaşlanmayla birlikte sağlığın bozulması ve bağımlılık, yaşlıların evde bakımını güçleştirmiştir. Bununla birlikte Türkiye'de Aile Araştırma Kurumu'nun yaşlılarla ilgili yaptığı çalışmalarda yaşlıların büyük çoğunluğuna aileleri tarafından bakıldığı saptanmıştır. Aileler yaşlı kişilerin ihtiyaçlarını kendileri karşılayabileceği gibi başka kişi ve kurumlardan da yardım isteyebilirler. Geleneksel yaklaşımımız yaşlıların bakımının aileler tarafından yapılması gerektiği şeklindedir. Ancak yukarıda sayılan sebepler artık ülkemizde de yaşlıların aile içinde bakımlarını gün geçtikçe zorlaştırmakta. Yaşlı bakımı için başka kişi ve kurumlara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Ülkemizde yaşlılara yönelik bakım hizmetleri resmi veya özel huzur evleri ve rehabilitasyon merkezleri tarafından verilmektedir. Sıra sizde 3 yaşlılıkta hastalık ve özürlülük arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Sıra sizde 3 yanıt yaşlılık döneminde karşılaşılan özürlülük durumlarının oluşmasındaki ana etkenlerin başında hastalıklar gelmektedir. Şeker hastalığı, inme gibi hastalıklara yakalanan yaşlıların özürlü hale gelme olasılıkları oldukça yüksektir. Yaşlılık ve sağlık yardımı. Yaşlılık dönemi bireylerin fiziksel, biyolojik ve psikolojik olduğu kadar ekonomik olarak da problemler yaşadıkları bir dönemdir. Yetişkinlik dönemlerinde çalışan kişiler herhangi bir sosyal güvenlik sisteminde kayıtlıysalar, İleriki yaşlarda bunun kazancını emeklilik olarak elde ederler. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, emeklilik dönemlerinde yaşlılara sağlık hizmeti sunmakta ve sağlık giderlerinin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Bunların yanında herhangi bir sosyal sağlık güvencesi olmayan yaşlılar da bulunmaktadır. Sosyal sağlık güvencesi bulunmayan yaşlıların sağlık bakımları ve giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan 65 yaş ve üzerindeki bireyler, 1976 yılında yürürlüğe giren 2022 sayılı kanunla devlet tarafından sosyal güvence altına alınmıştır. 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış, herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve bu durumlarını belgeleyen Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece belirli bir miktarda aylık bağlanır ve bu vatandaşların sağlık giderleri devlet tarafından karşılanır. Türkiye'de yaşlılara yönelik bakım hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülmektedir. Bakanlık bünyesinde kurulan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile devlet yaşlılara götürülen hizmetlerin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özürlülerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere, ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, özürlülere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak görevlerini üstlenmiştir. Türkiye'de Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 101, diğer kamu kuruluşlarına ait 6, yerel yönetimlere ait 21, dernek ve vakıflara ait 32, azınlıklara ait 7 ve özel kişilere ait 120 olmak üzere toplam 287 huzur evi bulunmaktadır. sıra sizde 4. Türkiye'de yaşlı nüfus oranındaki artışın uzun vadede getireceği sonuçlarını tartışınız. Sıra sizde 4. Yanıt Türkiye dünyada yaşlı nüfusun en hızlı arttığı ülkeler arasındadır. Yaşlı nüfus oranındaki artış uzun vadede Avrupa ülkelerinin günümüzde yaşadığına benzer şekilde iş gücü sıkıntısını ortaya çıkaracaktır. Diğer taraftan emekli sayısındaki artışa paralel şekilde ödenecek maaşlar ve sağlık harcamalarındaki artışın ekonomik olarak bazı sıkıntılara yol açma olasılığı da bulunmaktadır. Yaşlılığın boyutları insan yaşamının her evresi onun için farklı boyutların yaşandığı değişim ve tecrübeleri yansıtır. Bu tecrübe ve değişimlerin duruk noktası olan yaşlılık aynı zamanda hayatın son evresi olarak da kabul edilir. Hayatın son evresinin irdelendiği bu başlık altında üç boyuta temas edilmektedir. Birinci boyutta yaşlılıkla beraber insanda meydana gelen gözle görünür fiziksel değişimleri ele alınırken ikinci boyutta psikolojik ve sosyal açıdan yaşlanmanın ne tür sonuçları olduğuna değinilmektedir. Son boyutta ise ilk iki boyutta belirtilen noktalara paralel olarak bilişsel anlamda yaşlı bireylerin yaşamış olduğu değişiklikleri ortaya koyulmaktadır. Fiziksel değişimler bireyler yaşlandıkça doğal olarak gerek psikolojik, gerekse fizyolojik bir takım değişikliklere uğrarlar. Bunlar arasında en belirgin olarak derinin buruşması, saçların ağarması gibi dışarıdan görülebilen pek de önemli olmayan belirtilerin yanında yaşlıların dış uyaranlara verdiği tepkilerde yavaşlama, zayıflama, vücutlarının tamir hızlarının ağırlaşması, besin ihtiyaçlarının azalması ve buna karşın besin yetersizliklerine tahammül kabiliyetlerinde düşme ve nihayet fonksiyonel kapasitede devamlı ve ilerleyici bir gerileme dikkat çekmektedir. Koç, 2002, hemen hemen bütün duyularda yaşla birlikte bir düşüş görülür. Koku ve tat duyularındaki azalma beslenmeyi de bozar. Uzağı görme yeteneği genellikle diğer duyulardan daha önce bozulur. Görme alanında ve karanlığa uyumda da azalma gözlenir. Görmedeki bu değişimler bireyin etkinliği sınırlar ve bireyde uyum güçlükleri yaratır. İşitme duyusu genellikle yaşlı azalır. Bu da konuşmayı etkiler. Toplumsal ilişkiyi sınırlar. İşitme yetimi çoğu zaman karışıklık, şaşkınlık ve güvensizlik duygularıyla bir arada görülebilir. Hareket ve motor beceriler alanında yaşlı kişilerin harekete geçmede çok zaman harcadıkları ve daha az kas gücüne sahip oldukları bilinmektedir. İleri yaşlarda kemik yapısında da oldukça büyük bir düşüş yaşanır ve bu da kırılma olasılığını artırmaktadır. Ayrıca yetişkinlerin çoğunda kıkırdak ve eklemlerde kireçlenme görülmekte ve eklemlerin esnekliği azalmaktadır. Yaşla birlikte kas boyu ve gücü de azalmaktadır. Sinir sistemi değişimleri hareket becerisindeki azalmanın da en önemli nedenlerinden biridir. merkezi sinir sisteminin aracılık ettiği her davranış organizmanın yaşlanmasıyla yavaşlar. Böylece refleksler ve tepkiler daha yavaş ve daha az etkili olur. Kalp damar sisteminde yaşlanmaya bağlı değişimlerle hastalığa bağlı değişimleri ayırt etmek çoğu zaman güçtür. Sistolik kan basıncında artış eğilimi, strese karşılık verme yeteneğinde bir azalma, kalpten çıkan kan miktarında bir düşüş yaşanır. Yaşlılığa bağlı fiziksel değişimlerin psikososyal uyumu büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir. Özellikle görme ve işitme duyusundaki azalmalar başka insanlarla etkileşimi ve iletişimi etkiler ve duygusal güçlüklere yol açabilir. Onur 1991 Psikolojik ve sosyal açıdan yaşlılık çağcıl toplumlarda yaşlılar her geçen gün farklı psikolojik ve sosyal problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Tıbbi ve ruhi bakımdan yeterli de olsa, toplumla ilişkilerini sürdürmekte zorluk çeken bireyin bu güçlüğü aşmasına yardım etmek, toplumla iletişimini daha da iyileştirerek yaşamını daha doyumlu kılmak gerekir. Yalnızlık, sosyal uyumsuzluk, sosyal iletişimde güçlük çekme ve toplumda statü yitiminin getirdiği sorunlar yaşlıların üzerinde yeterince durulmayan sosyal problemlerdir. Karan, 2007. Yaşlılar çoğu kez sosyal rehabilitasyona ihtiyaçları olduğunun farkında değillerdir. Özellikle konunun farkında olmayan, köşesine çekilip günlük yaşamlarını devam ettiren, yalnızlığını ve kahrını yaşamlarına ekleyen yaşlıların buna en çok ihtiyacı vardır. Yaşlı birey bu durumda hasta değil, toplumla iletişim geliştirilmek istenen, ekonomik ve benzeri mahrumiyetleri giderilmeye çalışılan birisidir. Amaç yaşlının yaşama bağlanması, yaşamla uyumunun artırılması ve yaşam niteliğinin yükseltilmesidir. Yaşlıda çalışma isteğinin geliştirilmesi için çalışma yeteneği veya insanlarla daha iyi iletişim kurabilmesine yardımcı olmak için toplumsal kaynakları kullanabilme becerisini kazandırmaya çalışmak gerekir. Kişiyi yakınları ve çevresiyle bir bütün olarak algılayarak, onu bir birey olarak ele almak, sosyal ortamlara girmesini programlamak, bir iletişim ağına dahil etmek esastır. Karan, 2007. Sosyal rehabilitasyonun araçları anne, baba, kardeşler, akrabalar, arkadaşlar, sevdiği medyatik kişiler olurken, gidilebilecek kahvehane, pastane, sinema, tiyatro, panayır, şenlik, luna park, orman, müze gibi yerler, yapılan ev ziyaretleri, yürüyüşler, geziler, alışveriş, konferans, sohbet, panel gibi etkinlikler de olabilir. Ayrıca yaşlılar için sosyal destek çalışmaları yapılabilir. Devamlı sağlık hizmetine ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlıların eve bakım, kurumsal bakım seçenekleri açısından değerlendirilmesi, ülke için uygun bakım modellerinin geliştirilmesi bu kapsamda değerlendirilmelidir. Tombay 2002, Akt. Karan, 2007, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bilişsel değişiklikler, normal yaşlanma süreci ile beraber bazı bilişsel işlevlerde gerileme gözlenirken, bazıları korunmakta. Sözel beceriler, yaratıcılık gibi, bazılarında ise belli belirsiz bozulmalar ortaya çıkabilmektedir. Bahsedilen bu bilişsel değişiklikler kişiden kişiye değişebileceği gibi, aynı kişide farklı bilişsel boyutları, farklı düzeylerde etkileyebilmektedir. Yaşlanmayla beraber ortaya çıkan bilişsel gerileme bazı kişilerde günlük hayatı ve sosyal ilişkileri etkileyecek düzeye ulaşmazken, bazı kişilerde Alzheimer hastalığı gibi ciddi bilişsel kayıplarla neden olabilmektedir. Bilişsel yaşlanma olgusu kazançlar, kayıplar ve korunan işlevlerin birlikte ele alınmasını gerektirir. Normal yaşlanma süreci ile birlikte ortaya çıkan bilişsel değişiklikler ile ilgili olarak elde edilen bazı bilimsel araştırma bulguları aşağıda özetlenmektedir. Yaşlanma ile beraber bilgi işleme hızı yavaşlar. Dolayısıyla yeni bilgi öğrenme süreci uzar ve yeni bilgi edinmek için daha fazla bilişsel çaba göstermek gerekir. Dikkatin farklı boyutları yaşlanmadan olumsuz yönde etkilenir. Buna göre, dikkatin aynı anda eş zamanlı iki göreve bölünmesini gerektiren durumlarda yaşa bağlı gerileme olur. Dikkatin sürdürülmesini gerektiren görevlerde başarısızlık görülür. İlişkisiz bilgilerin veya çeldiricilerin elimine edilmesini ve sadece ilgilenilecek hedef uyarıcının belirlenmesini gerektiren görevlerde güçlükler yaşanır. Bu tür görevlerde hata yapma olasılığı artar. Kısa süreli bellek yaşa bağlı gerilemeden görece daha az etkilenir. Uzun süreli bellekte hatırlama, tanıma veya ipucuyla hatırlama performansına göre daha ciddi bir gerileme gözlenir. Bazı bellek işlevleri bozulurken, bazıları yaşa rağmen korur. Örneğin, episodik bellek, kahvaltıda neler yedim? Kaynak belleği, hasta olduğumu söyleyen doktorun adı, soyadı nedir? Flash bellekte, Marmara depreminde neredeydim? Önemli ölçüde gerileme görülürken, semantik, kelime bilgisi, kavram bilgisi ve işlemsel bellek, bisiklete binmek, piyano çalmak, korunur. Konuşma, anlamlı kelime ve cümleler üretme, sözlü anlatım ve dil bilgisi gibi dile ait beceriler yaşlanmaya rağmen korunur. Buna rağmen, kelime bulma ve adlandırma, kategoriye uygun kelime bulma, sözel akıcılık gibi dil beceri bozulmaktadır. Üç boyutlu yapılandırma ve şekil kopyalama gibi görsel mekansal görevlerde gerileme gözlenir. Bilişsel esneklik gerektiren görevlerde başarısızdırlar. Yıllar boyunca biriken bilgi birikimi sonucu oluşan pratik deneyimler ve bunun doğal bir sonucu olan bilgelik yaşamın sonuna kadar devam eder. Can Göz, 2009, Birleşmiş Milletler Yaşlı İlkeleri Yaşlıların Bağımsızlık, Katılım, Bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar konularında yaşlılardan ve çevrelerindekilerden beklenenler Birleşmiş Milletler'in belirlediği ilkelerde açıkça görülmektedir. SHEK 2011 Bağımsızlık Yaşlı Bireyler Beslenme, Barınma, Giyim gibi temel gereksinimlerini karşılamak ve sağlık bakımından yararlanmak için yeterli gelire sahip olmalıdır. Sayılan gereksinimlerini karşılayabilmeleri için ailelerinden ve toplumun her kesiminden destek almalıdır. Gereksinimlerini karşılama konusunda kendi kendilerine yardımcı olabilmeleri yönünde destek almalıdır. Gelir getirici bir işte çalışabilmeli ya da toplumdaki diğer gelir getirici faaliyetlerden yararlanmalıdır. Emeklilik yaşının belirlenmesi ve emeklilik koşullarının tanımlanmasında söz sahibi olmalıdır. Yaşlarına, yeteneklerine uygun eğitim ve öğretim programlarına sahip olmalıdır. Bireysel tercihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamalıdır. Yaşadıkları çevre aynı zamanda onlara kapasitelerini geliştirebilecek fırsatlar sunmalıdır. Mümkün olduğunca uzun süre kendi evlerinde ya da aile ortamında yaşamalıdır. Katılım yaşlı bireyler, toplumla ilişkilerini sürdürmelidir. Refah düzeylerini doğrudan etkileyecek politikaların hazırlanması ve uygulanması aşamalarına aktif bir biçimde katılımda bulunmalıdır. Bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile paylaşmalıdır. Topluma hizmet etmek için çeşitli fırsatlar geliştirebilmelidir. Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklere gönüllü olarak katılımda bulunmalı ve hizmet edebilmelidir. Bakın yaşlı bireyler, aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun bakım hizmetleri verilmelidir. Her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalı ve gözetilmelidir. Asgari düzeyde fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliği kazandıracak ve sürdürecek sağlık bakımına sahip olmalıdır. Yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri, gereksinim duyduklarında korunabilecekleri ve bakılabilecekleri çeşitli sosyal hizmetlere ve yasal düzenlemelere sahip olmalıdır. İnsana yakışır ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel yönden desteklenecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon hizmeti alabilecekleri, uygun kurumsal bakım modellerinden yararlanmalıdır. Bir huzurevi ya da rehabilitasyon merkezinde yaşamaları durumunda, ihtiyaçlarına, inançlarına, haysiyetlerine, özel yaşamlarına, mahremiyetlerine, bakımları ve yaşam biçimleri hakkında kendi kararlarını vermelerine tam olarak saygı görmelidir. İnsan haklarından ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmalıdır. Kendini gerçekleştirme yaşlı bireyler, bireysel potansiyellerini, yetenek ve becerilerini tam olarak geliştirebilecek fırsatlar yaratmalı, var olan uygulamalardan yararlanmalıdır. Toplumun eğitim ve kültür etkinliklerine aktif olarak katılabilmelidir. İtibar yaşlı bireyler, itibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır. Sömürden, fiziksel ya da zihinsel istismardan uzak tutulmalıdır. Hizmetlerden yararlanırken yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, özür durumu ya da diğer konumları nedeniyle bir ayrım görmemelidir. Gelir durumları belirleyici bir unsur olmamalı. Gelir düzeyinden bağımsız olarak gereksinimleri karşılanacak şekilde uygun hizmetlerden yararlanmalıdır. Yaşlanma ve ölüm. Batı kültüründe yaşlanma ve ölüm insan yaşamının anlamlandırma süreci olan inanç bütün kültürlerde önemli hale gelmektedir. Batı kültüründe yapılan araştırmalar insanların dine eğilimi yönelimi, kilise veya sinagog gibi dini kurumlara devam oranlarında yaşa göre ciddi artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Örneğin Batı kültüründe dini kurumlara devam orta yaşlarda oldukça düşükken, 50'li ve 60'lı yaşlarda en üst noktaya çıktı. 60'lı ve 70'li yıllarda kilise ve sinagog gibi dini kurumlara devam oranında bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Genel bir eğilim olarak ise araştırmalar Batı'da 65 yaş ve üzeri insanların kilise veya benzeri kurumlara üye olduğunu göstermektedir. Bütün kültürlerde ölüm süreci benzer olmasına rağmen her toplumun kendine özgü kültür ve inançları bu sürece farklı anlamlar yüklemektedir. Ölme veya ölüm, tasa ve üzüntü sürecidir. Her birey bir yakınını veya arkadaşını kaybettiği zaman ciddi bir tasa, keder ve eleme kapılır. Bu süreci Batı kültürlerinde açıklayan birçok yaklaşım ve teori vardır. Burada sadece örnek olması bakımından Elizabeth Kübler-Ross 1969-1997 tarafından kavramlaştırılan üzüntünün basamakları başlıklı çalışmasına yer verilmiştir. Bu teori farklı açılardan eleştirilmesine rağmen yaşlanma ve ölüm sürecini açıklamada özgün bir bakış açısı sunar. Yazara göre üzüntünün 5 aşaması bulunmaktadır. Bunlar, yatsıma, inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabuldür. Bu aşamalar veya basamaklar bizim ölüm hakkında bir bakış açısı kazanmamıza katkı sağlayacak kavramlaştırmalardır. Her insanın bu aşamalardan geçmesi gerektiği veya geçtiğini söylemek mümkün değildir. Bu kavramlaştırma, yaşlılık ve ölüm sürecinde yaşanan üzüntü ve kederlerimizi anlamada yardımcı olan bir bakış açısı sunar. İnkar. Bu aşama, birey için geçici bir savunma basamağıdır. Birey hislerini bu aşamada ölümden sonra arkada bırakacağı mala, mülke ve kişilere yöneltir. Ölümle birlikte gelen bu hissi, birey inkar etmeye başlar. Kendimi iyi hissediyorum, sadece ben ölmeyeceğim gibi ifadeler bu dönemi karakterize etmektedir. Öfke, İyileşme süreci için gerekli bir aşamadır. Bu aşamada birey inkarın devam edemeyeceğini anlar. Kişi arkadaşlarına, dostlarına, herkese karşı bir kızgınlık duyabilir. Bu duyguyu yaşamak doğal bir süreç olarak algılanmaktadır. Kızgınlık. Bir cenaze törenine katılmayan bir arkadaşınıza olacağı gibi sevdiklerinizin sizi aramaması, sormaması da olabilir. Pazarlık. Bu aşamada birey ölümü ertelemek için çaba sarf eder. Birkaç yıl daha fazla yaşamak için her şeyi yapabilirim. İfadesi bu aşamayı anlatan bir ifadedir. Birey psikolojik açıdan da biraz daha fazla yaşaması için zaman satın almaya meyil gösterir. Bu aşamada birey daha fazla yaşamak ve ölümü ertelemek için her türlü maddi ve manevi çabayı sarf eder. Depresyon. Bu aşamada birey ölüm gerçeğini kabul eder. Depresyon, akli bir hastalık durumu değildir. Burada birey tarafından daha büyük bir kayba duyulan tepki söz konusudur. Yaşamdan kopma, mutsuzluk, çaresizlik bu süreci destekleyen durumlar bütünüdür. Çok sevdiğiniz yakın bir arkadaşınızın ya da sevdiğiniz birinin kaybı depresif bir durumdur. Kabul. Bu aşamada birey ölüm gerçeğini kabul eder veya anlamaya çalışır. Geçici gerçeğin kalıcı bir gerçeğe dönüştüğünü tanıma aşamasıdır. Bu süreç, ölüm gerçeği ile yaşama ve onu öğrenme sürecidir. Yaşamayı öğrenmemiz gereken yeni bir normdur. Sevdiklerimizin bizden önce ölüp gittiği yeni bir dünyada yaşamayı öğrenme sürecidir. Kabul aşaması, eski kötü günlerden daha ziyade iyi günler yaşamak için bir süreçtir. Bizim hayatımızı yeniden yaşamaya başlamak, ondan keyif almak, yeni bir dönemin başlangıcı olarak algılanabilir. Türk İslam kültüründe yaşlanma ve ölüm Batı kültürünün aksine Türk İslam kültürü ölümü daha olgunlukla karşılar. Bu dünyanın geçici olduğu algısı kültürün geleneksel kodlarında yer etmiştir. İslam insanlara bu dünya ile öteki dünya arasındaki dengeyi sürekli vurgulayarak ölümü hatırlatır. Her insan, hayat ve ölüme kafa yorar. İnsan, sevdiği veya yakınlarından biri öldüğünde ölüm olgusunu zihninde sorgular. Yaşlılık döneminde hayatın bir gün son bulacağı gerçeği insanı ölüm üzerine düşünmeye yöneltir. Bu konuda Niyazi-i Mısri, günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere can yatar gafil, binası oldu bir an bir haber dizelerinde ömür binasından her gün bir taşın yere düştüğü ifade eder. İnsan yaşadıkça ölüme yaklaşır. Bizim kültürümüze göre hayat bir yolculuk, ölüm ise yeni bir hayata yolculuğun başlangıcıdır. Kur'an'da ölüm ile ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Her canlı ölümü mutlaka tadacaktır. Al-i İmran 3/185. Yeryüzünde olan her şey fanidir. Rahman 55/26. Sizi ondan, topraktan yarattık. Oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. Taha 20/55. Bu ve benzeri ayetler ölümü ve dünyanın geçici olduğunu ifade ederek insana ölümlü olduğunu hatırlatır. Bir bakıma hayata anlam veren de ölümdür. Sadece Kur'an'da değil ayrıca hadislerde de, yani Hazreti Muhammed'in sözlerinde de ölüm kavramı çokça ele alınmıştır. Örneğin, lezzetleri yok eden ölümü çok anın Tirmizi, Zühd 4, nasihat olarak sana ölüm yeter, Tirmizi, Kıyamet 24, dünya mümin için zindan, kafir için cennettir. Müslim, Zühd, İslam anlayışına göre ölüm, inananı geçici dünyadan ebedi aleme taşır. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Mülk 67/2 Allah, hayatı yarattığı gibi ölümü de yaratandır. Fani dünyada sınanıp güzel işler yapanları ise neyin beklediği belirtilir. Kullarım için gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, insanın hayal bile edemediği neler neler hazırladım. Buhari, Tevhid 35. Kültürümüzde yine ölümle ilgili sıkça dile getirilen bazı hadisler bulunmaktadır. Ölmeden önce ölünüz. Ölülerinizi rahmetle anınız. Ve mezarları sıkça ziyaret ediniz. İfade edilerek ölümün doğal bir olgu olduğuna vurgu yapılır. Kısaca İslam inancına göre ölüm mümin için korkulacak bir kavram değil, cennete açılan bir kapıdır. Yaşlılıkla ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalar, Türkiye'de yaşlılıkla ilgili yapılan doktora çalışmaları daha çok yaşlılıkta sigorta, sosyal güvenlik politikaları, sosyal güvenlik sistemleri ve bireysel emeklilik konularına yoğunlaşırken yaşlılığın fiziksel, psikolojik ve bilişsel boyutlarına yönelik çalışmalar az denecek kadar azdır. Biraz detaylandırmak gerekirse, üniversitelerde yürütülen doktora araştırmalarında en çok çalışılan konular, kamusal mal olarak yaşlılık sigortası ve Türkiye uygulaması, Tosunoğlu, 2004, yaşlılık normları bakımından sosyal güvenlik normlarının uyumlaştırılması, Başterzi, 2006, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin incelenmesi ve emeklilik sorunları, Denk, 2009, aktif yaşlanmaya yönelik sosyal güvenlik politikaları, Özcan, 2009, yaşlılar için gelir güvencesi, Polat, 2010 ve Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi ve bireysel sistemin etkinliğine, Yanardağ, 2010 yönelik konulardır. Çalışılan diğer konular ise, genç yetişkin, orta yaşlı ve yaşlı bireylerin kontrol stratejileri, Uçanok, 2001, kurumlarda kalan yaşlıların yaşam kalitesi ve bunu etkileyen faktörler, Danış, 2009 ve etik açıdan huzur evlerinde yaşlı mahremiyeti, İzgi, 2009 üzerinedir. Yaşlılıkta sağlıkla ilgili ise çok az doktora çalışmasına rastlamak mümkündür. Yaşlılıkta sağlıkla ilgili çalışılan konular ise az sayıda olmakla birlikte şöyle sıralanmaktadır. Pilates egzersizinin 65 yaş üstü kadınların denge, reaksiyon zamanı ve kas kuvveti gibi değişkenlere etkileri, İris, 2009, östrojenin erişkin ve yaşlılıkta hipokampal dendritik spine, öğrenmede ve hafızada denge ve işlev değişikliklerine etkisi, Yıldırım, 2005 ve insan yürüyüşünün destekleyici dış iskelet tasarımı ve kontrolü, Önem, 2011, İnternet Türkiye'de yaşlılıkla ilgili yürütülen lisansüstü tezleri detaylı olarak incelemek istiyorsanız kaynaklarda belirtilen isimleri göz önünde bulundurarak http://tiz www.yok.gov.tr/adresini ziyaret edebilirsiniz. Sonuç: Yaşlılık ve sosyal yaşam insan yaşam döngüsünün en önemli ve son aşamalarından biri de yaşlılıktır. Yaşlılıktan sonraki dönem ise ölümdür. Yaşlanmanın özgün, genel geçer bir tanımı yoktur. Bu konuda geliştirilen bütün teoriler birbirini tamamlayıcı bir nitelik arz etmektedir. O bakımdan yaşlılık teorilerinden sadece biriyle yaşlılık sürecini açıklamak mümkün gözükmemektedir. Yaşlılık konusundaki çalışmalar, yaşlılık konusunda birbirleriyle örtüşmeyen birçok teori ve modelin olduğunu göstermektedir. Ana hatları ile alan yazın incelendiği zaman öne çıkan iki teorik sınıflama vardır. Bunlardan birincisi biyolojik teoriler, diğeri ise sosyolojik teorileridir. Biyolojik teoriler, yaşla birlikte insan anatomisi ve fizyolojisinde meydana gelen değişiklikleri incelemektedir. Biyolojik teoriler genetik ve genetik olmayan teoriler olmak üzere iki sınıfta incelenmektedir. Bu bölümde tartıştığımız ikinci grup teoriler yaşlılığın sosyolojik boyutunu inceleyen teorileridir. Sosyolojik teoriler, yaşlanan bireylerin düşünce ve eylemlerindeki değişmeleri açıklamaya çalışmaktadırlar. Unutulmaması gereken en önemli husus, hayatın doğumdan ölüme kadar olan her evresinin önemli olduğu ve nitelikli bir yaşam için her evrenin kendine özgü güzelliklerinin bulunduğu olgusudur. Özet, her bireyin yaşlanma sürecine girişi aynı zamanda olmadığı gibi aynı hızla da olmamaktadır. Ancak şu bir gerçektir ki, hepimiz bir dereceye kadar aynı değişimleri deneyim ederiz. Yaşlanmamız uygulamış olduğumuz beslenme diyetinin, yaptığımız egzersizlerin, kişisel alışkanlıklarımızın ve psikolojik bazı faktörlerin sonucu neticesinde olabilir. Yaşlanma sürecinde gözlenen değişimler fizyolojik, psikolojik ve duygusal olmak üzere üç başlıkta toplanabilir. Bireyin yaşamında bu alanların birinde meydana gelen değişim diğer ikisini de etkileyebilir. Sağlıklı yaşlanmanın sağlanması için öngörülen bazı unsurlar vardır. Bunlar, beslenme, fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı, güneşlenme alışkanlığı, sosyal bir takım aktivitelere katılım ve düzenli uyku alışkanlığıdır. Yani, başarılı yaşlanma için yaşam biçimi öğelerine dikkat etmek gerekmektedir. Günümüzde insan ömrü uzamaktadır ve bu durum daha uzun bir yaşlılık dönemini beraberinde getirmektedir. Yaşlılık döneminde duyusal işlevler ve motor becerilerdeki değişimler, yaşlıların toplumsal ilişkilerini ve ruhsal durumunu etkilemektedir. Duyularda yaşanan azalma, yaşlıların iletişim kurarken güçlükler yaşamasına neden olmakta ve bu durum yaşlı bireylerin toplumdan soyutlanmalarına yol açabilmektedir. Ayrıca hareketlerde yaşanan kısıtlılıklar yaşlıların toplumsal yaşamdan uzaklaşıp evde zaman geçirmelerine neden olabilmektedir. Fiziksel yetilerin kaybı ve kronik hastalıklar, bağımsızlığını sürdürememe kaygısı, huzur evine gitmek zorunda kalma korkusu, toplumsal ilişkilerde azalma, emekliye ayrıldıktan sonra toplum içindeki konumunu yitirme, işe yaramama hissi, ölüm korkusu ve yalnızlık duygusu yaşlı bireylerde ruhsal sağlığının bozulmasının sebepleri arasında yer almaktadır. Yaşlılık döneminin daha üretken, aktif, mutlu ve tatminkar geçirilebilmesi için iyi yaşlanmayı sağlayıcı aktivitelerin sürdürülmesi ve yaşlıların psikolojik ve sosyal bakımdan desteklenmesi gerekir. Aile, akrabalar, komşular ve arkadaşlar gibi başlıca sosyal destek sağlayıcıların yanı sıra kurumsal sosyal destek de yaşlıların yaşam kalitesinin artırılmasında önemli rol oynayabilir. Bu bakımdan yaşlıların sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabilecekleri tesislerin yaygınlaştırılması ve söz konusu tesislere erişim konusunda toplumun her kesiminden gelen yaşlılara yardımcı olunması önem taşıyan bir husustur. 65 yaş ve üzerindeki kişiler yaşlı olarak kabul edilmektedir. Hastalıklar yaşlıların en sık karşılaştıkları sorunların başında gelmektedir. Yaşlılık dönemindeki hastalıklara, iyileşme sürecinin uzunluğu ve bırakabileceği hasarların fazlalığı nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Yaşlılıkta özürlülük, hastalık ve düşme gibi nedenlerden kaynaklanan ve sık karşılaşılan bir durumdur. Yaşlılıkta karşılanan hastalıklara ve bunlardan kaynaklı özürlülük durumlarına hazırlıklı olunmalıdır. Özürlülük durumunda yaşlı bakımı aileler veya bu hizmetleri yürüten kuruluşlarca gerçekleştirilir. Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmış yaşlıların yaşlılıklarındaki sağlık giderleri sosyal güvenlik kapsamında yer alır ve SGK tarafından karşılanır. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan 65 yaş ve üzerindeki bireyler, kanunla devlet tarafından sosyal güvence altına alınmıştır ve her türlü sağlık giderleri devlet tarafından karşılanır. Yaşlılık ve yaşlılığa dönük tutumlar toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Her toplum yaşlılarına dönük farklı hizmet sunar ve hürmet duyarlar. Batı kültüründe yaşlılar daha çok huzur evlerinde yaşamlarının son günlerini geçirirken ve sosyal politikalar daha nitelikli huzur evi ve yaşlılara dönük sağlık hizmetleri üzerinde dururken, bizim kültürümüzde yaşlıların çocukları tarafından bakılması geleneği vardır. Batı ve Türkiye'de ölüme bakış farklı değer ve toplumsal kodlarda beslenir. Bu yüzden Batı'da geliştirilen teorilerle Türkiye'de yaşayan yaşlıları tanımlamak ve anlamaya çalışmak yerine daha kültürel temelli bakış açısı geliştirmemiz gerektiği unutulmamalıdır. Kendimizi sınayalım soru bir: aşağıdakilerden hangisi fiziksel yaşlanmayı etkileyen faktörlerden birisi değildir? Soru 1 A seçeneği genler. Soru 1 B seçeneği beslenme alışkanlığı. Soru 1 C seçeneği hekime gitme. Soru 1 D seçeneği geçirilen hastalıklar. Soru 1 E seçeneği alkol ve sigara tüketimi. Soru 1'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise normal yaşlanma ve sağlıklı yaşlanma konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde yapılan egzersizin yararlarından değildir? Soru 2 A seçeneği denge ve koordinasyondaki azalmanın engellenmesi geciktirilmesi. Soru 2 B seçeneği sosyalleşmeye yardımcı olması. Soru 2 C seçeneği yaşam kalitesinin artması. Soru 2 D seçeneği yaşlanma sürecinin durdurulması. Soru 2 E seçeneği zihinsel faaliyetlerin artması. Soru 2'nin doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise duyusal ve motor faaliyetler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 Türkiye'de herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilere yaşlılık aylığı bağlanması için kişinin en az kaç yaşında olması gerekmektedir? Soru 3 A seçeneği 60. Soru 3 B seçeneği 65. Soru 3 C seçeneği 67. Soru 3 D seçeneği 70. Soru 3 E seçeneği 75. Soru 3'ün doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise hastalık, özürlü hale gelme ve sağlık yardımı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 yaşlılıkla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Soru 4 A seçeneği yaşlılıkta insan sadece fiziksel değişimler yaşar. Soru 4 B seçeneği yaşlı insan diğer yaş gruplarına göre daha fazla bakıma muhtaçtır. Soru 4 C seçeneği yaşlılıkta hemen hemen bütün duyularda bir düşüş görülür. Soru 4 D seçeneği yaşlı bireyler bilgi ve becerilerini genç kuşakla paylaşmalıdır. Soru 4 E seçeneği yaşlanmayla beraber bilgi işleme hızı yavaşlar. Soru 4'ün doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise yaşlılığın boyutları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi yaşlılık teorilerinden biri değildir? Soru 5 A seçeneği rol teorisi. Soru 5 B seçeneği sosyal çevre teorisi. Soru 5 C seçeneği sembolik etkileşimcilik teorisi. Soru 5 D seçeneği etkinlik teorisi. Soru 5 E seçeneği evrim teorisi. Soru 5'in doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise yaşlılık teorileri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 yaşlılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 6 A seçeneği yaşlılık bir hastalıktır. Soru 6 B seçeneği yaşlılık sürecinde bireyde fizyolojik değişimler görülür. Soru 6 C seçeneği her bireyin yaşlanma sürecine girişi farklı zamanlarda olabilir. Soru 6 D seçeneği fiziksel aktivite yaşlılık döneminde yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler. Soru 6 E seçeneği yaşlılık her insanın yaşayacağı kaçınılmaz bir yaşam evresidir. Soru 6'nın doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise hastalık, özürlü hale gelme ve sağlık yardımı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi normal yaşlanma süreci ile birlikte ortaya çıkan bilişsel değişiklikler ile ilgili değildir? Soru 7. A seçeneği yeni bilgi öğrenme süreci uzar ve yeni bilgi edinmek için daha fazla bilişsel çaba göstermek gerekir. Soru 7. B seçeneği işitme duyusu genellikle yaşla azalır. Bu da konuşmayı etkiler. Toplumsal ilişkiyi sınırlar. Soru 7. C seçeneği yaşlanmayla beraber bilgi işleme hızı yavaşlar. Soru 7. D seçeneği yıllar boyunca biriken bilgi birikimi sonucu oluşan pratik deneyimler yaşamın sonuna kadar devam eder. Soru 7. E seçeneği dikkatin farklı boyutları yaşlanmadan olumsuz yönde etkilenir. Soru 7'nin doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise yaşlılığın boyutları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 sağlıklı yaşlanmanın sağlanması için öngörülen unsurlardan biri değildir. Soru 8 A seçeneği sigara ve alkol kullanımı. Soru 8 B seçeneği doğal gıdalarla beslenme. Soru 8 C seçeneği güneşlenme alışkanlığı. Soru 8 D seçeneği düzenli uyku. Soru 8 E seçeneği fiziksel aktivite yapma. Soru 8'in doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise normal yaşlanma ve sağlıklı yaşlanma konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 yaşlılıkta fiziksel aktivite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Soru 9 A seçeneği fiziksel aktivite yaşlılık döneminde yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyen bir etkendir. Soru 9 B seçeneği yaşlılık döneminde fiziksel aktivite ve egzersizleri kalp dolaşım sisteminin işlevini geliştirir. Soru 9 C seçeneği fiziksel aktivite yaşlılık döneminde psikomotor becerileri artırır. Soru 9 D seçeneği yaşlılık döneminde fiziksel aktivite ve egzersizler kas kuvvetini geliştirir. Soru 9 E seçeneği yaşlılık döneminde yapılan fiziksel aktivite denge ve koordinasyonda azalmayı sağlar. Soru 9'un doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise duyusal ve motor faaliyetler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 aşağıdakilerden hangisinde Elizabeth Kübler-Ross tarafından ortaya konan yaşlanma ölüm süreci aşamaları doğru şekilde sıralanmıştır? Soru 10 A seçeneği öfke, kabul, depresyon, inkar ve pazarlık. Soru 10B seçeneği inkar, pazarlık, öfke, kabul ve depresyon. Soru 10C seçeneği öfke, inkar, depresyon, pazarlık ve kabul. Soru 10D seçeneği inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul. Soru 10E seçeneği kabul, pazarlık, öfke, inkar ve depresyon. Soru 10'un doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise yaşlanma ve ölüm konusunu yeniden gözden geçiriniz.